Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Geld, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayır, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız. Günaydın. Dün yayın yapamadık biliyorsunuz, medeniyetin azizliğine uğradık. Daha doğrusu medeniyetin uğramamasının azizliğine uğradık. Ama bugün zaten serbest uçuş dertleşme yayını yapacağız. Zamanımız uzun, 1,5 saat boyunca, hatta belki biraz da taşarız yayının süresinden. Hem böyle yılın bir özetini alacağız toplu olarak, hem de oturup konuşacağız. Ne oldu? Bu sene nasıl geçti? Biz neler yaşadık? Dün görüşmediğimiz bölümde aslında konuşacağımız neler kaldı? Bütün bunları konuşacağız. Hiç merak etmeyin. Sizden yayını paylaşmanızı rica ediyorum lütfen. Sosyal medyada paylaşın. Ben yaptım aynı şeyi. Sizler de yaparsanız daha çok dost duyar ve gelir buraya. Şimdi neresinden başlamak lazım bilmiyorum ama önce şu itirafla başlayayım. Ben bu yayın için, yani yılın son yayını için şöyle bir yılı bir derlemek üzere son 3 gündür parça parça çalışıyorum. Ve bu çalışmaların içinde istedim ki geçmişte hani benim de gazeteciliğe başladığım dönemlerde, sonra da yani birkaç sene öncesine kadar yapılırdı zaten, Anadolu Ajansı yılın son haftasında aslında biten yılın en önemli haberlerini, bazıları da çok komik olan haberleri, üst üste dizer, bunları parça halinde yayınlardı. Gazeteciler için bulunmaz nimet, çünkü genelde bu dönemlerde gazetelerde, televizyonlarda da biraz çömezlere ağırlık verilir. Onlar işte sayfaların içine yerleşecek, daha eğlenceli, insanların ilgisini çekecek haberler falan bulur. Yalnız ben şu 3 günde gördüm ki, bu çok acı bir tecrübe. Gerçekten o açık yüreklilikle söylüyorum size. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Yani burada çıkartacağım olayları nasıl konuşacağız, ne yapacağız, nelerden, hangi başlıklardan söz ederiz diye dizmeye başlayınca gördüm ki her yeni gün aslında daha saçma bir şeyle gelmiş. Yani öne çıkartacağın başlıklar aslında en sonda yaşanan saçmalıklar olmuş her zaman. Bu bugün Türkiye'yi yöneten zihniyetin çok net, hiç burada eğip bükmeye gerek yok. Her geçen gün yeni bir saçmalığa daha çok ihtiyaç duymasıyla alakalı bir şey. Çıta o kadar yükselmiş ki son yaşanan her zaman o ana kadar yaşananların en saçması olmuş. Mesela benim için her şeyden önce bu yılın en saçma olayı tartışmasız şu bir yılı, dediğim gibi son 3 günde oturup yazıp çizerek, normalde biliyorsunuz hani çok yazıp çizmem, ben kafada yapmaya çalışıyorum daha çok bunu, ama atlamamam gereken şeyleri düşündüğüm zaman bunlar ne oldu dediğimde, bakın hiç tartışmasız bir şekilde aslında burada size bir grafikle de daha önce sunduğum benim için bu senenin en tartışmasız, en acı ve en kötü olayı, bunu da altını çiziyorum defalarca, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yılın başında Mart ayında yaptığı büyük kongresiydi. Biliyorsunuz bu lebalep kongreler hikayesi vardı. Bugün Türkiye'de hala günde en az 180 insan Covid gerekçesiyle ölüyorsa o gün yapılan kötülüğün bunda çok etkisi var. Bunu size çok kişi söylemeyecek, çok kişi yazıp çizmeyecek, korkacaklar çünkü. Aman iyi geçinelim, aman şöyle olsun, aman böyle olsun. Hayır Rıza Bey, ağzımızın tadı bozulmasın. Temel gerekçe bu olduğu için insanlar böyle yaklaşacaklar. Bence bu olayın, bu yılın tartışmasız en büyük saçmalığıydı bu. Çünkü buradaki inat yüzünden Türkiye'de Covid vakaları çok net bir şekilde patladı. Herkesin gözünün içine bakarak. Üstelik şunu söylediler. Biz yaparız kardeşim. Sen yapamazsın. Mesela Barolar Birliği'nin toplantısı olamaz. Muhalif partilerin toplantıları olamaz. İnsanlar zam protestosu için sokağa çıkamaz. Covid var. Bizim toplantılarımızda yok. Biz istediğimizi yaparız. İstediğimiz gibi at koştururuz. Bütün bunların yaşanmasının sonrasında bugün hala devam eden, işte yeni varyantlarla kendini tekrarlayan, daha çok öne çıkan, daha çok can yakan bir dönem yaşandı. O yüzden bu yılın bence tartışmasız en büyük kötülüğünü koyarak başlayalım ortaya. Önce yapılan Rize'de başlamıştı biliyorsunuz ilk kongre. Lebalep dolu maşallah falan denilerek, sonra büyük kongreyle Türkiye'de Covid vakalarının seyrini bir grafikte göstermiştim. Tekrarlamayacağım onu size. Çünkü bu aklınızda bir grafik olarak kalmasın, bir kötülük olarak kalsın istiyorum. Bu bir yerde dursun. Onun dışında dedim yani arka arkaya dizdiğim zaman gördüm ki her geçen gün daha büyük saçmalık getirmiş aslında. En büyük saçmalık. Türkiye Cumhuriyeti'nin Hazine ve Maliye Bakanı'nın bundan daha iki gün önce çıktığı televizyon programında yaptığı, ya saçmalık bile diyemeyeceğim ya. Gülünç, komik değil. Gülünç sadece. Ama acı acı gülünecek bir şey. O yüzden hani o bugün sabah yayının içinde yer alacak ama ben şöyle kısaca biz yayını nasıl kapattık onu anlatayım size. Bakın bu yılın başından baktığımız zaman aslında yayının insanlara erişimi açısından söyleyecek olursak kabaca %40'lık çok sağlam bir izleyici artışıyla kapattık. Bugün 141 bin, 142 bine çok yakın bir izleyici aboneliği var YouTube üzerinde. Bu önemli. Neden? Daha önce de tekrarlamıştım, bir kez daha söyleyeyim bunu. Normalde bu tarz platformlarda, yani YouTube tarzı yerlerde insanların izledikleri yayınlar, programlar 10 dakikayı 15 dakikayı geçmiyor. Ama burada toplamda baktığınız zaman gün içinde en kısası 1,5 saatte biten bu iki yayının kabaca gün içinde aşağı yukarı 40 bin izleyicisi oluyor sadece YouTube mecra üzerinden. Bir de bunun podcastleri var. Twitter üzerinden canlı yayınlanıyor, Facebook üzerinden canlı yayınlanıyor, Patronsuz'un sayfasından. Bütün buralardaki izleyicileri de koyduğunuz zaman aşağı yukarı hala gün içinde kabaca podcastleri de eklediğimiz zaman 120-130 bin kişiye ulaşıyor bu yayın. Bu çok ciddi bir şey. Dünyanın farklı yerlerinden insanlar bunlar üstelik. Sadece Türkiye içinde yaşamıyorlar. Dünyanın farklı yerlerinden insanların sadece doğru haber kaynağı değil, doğru tartışma kaynağı oldu. Biliyorsunuz bu yılın başında 2020'nin dertleşme yayınında da anlatmıştım. Benim kavgasını en çok verdiğim şeylerden bir tanesi bu. Çünkü Türkiye'de gazetecilik öyle bir boyuta ulaştı ki bir yanda soytarılar var. Hiç eğip bükmeye gerek yok. Ağır soytarılar var hem de. Yani televizyon ekranında çıkıp liderine takla atmayı gazetecilik zanneden, oturduğu koltukta kıçı koltuğa değil neredeyse yere değecek şekilde eğilmekten utanmayan, soru sormaktan utanan onun yerine kıvırıp duran tipler var. Onlar gazeteci değil biliyoruz ama bir yandan da ana akım medyanın içinde, ana akım denilebilecek grupların dışında çalışan insanlara şöyle bir sıfat yakıştırılıyor. Bu benimle ilgili de söyledim ve bunun kavgasını neden verdiğimi anlattım size. Bu yıl tekrarlamakta fayda var. Gazeteci değil aktivist, böyle bir şey söyleniyor. Nedir aktivist? Aktivizm ya da burada anlatılmaya çalışılan aktivizm, gazeteciliğin temel değerlerinden ayrılarak sadece işte muhalif olmakla övünen, anlatan insanlar. Böyle bir şey burada olmadı. Neden olmadı? Çünkü baştan reddettiğim, 6 yıl önce reddettiğim bir şeydi bu. Gazeteci muhalif olmaz. Gazeteci muhalifse eğer o da bir taraftır zaten. Ama gazeteci konumu gereği kamu adına iş yaptığı için zaten iktidarları sorgular. Bu anlamıyla gazetecinin durduğu yer iktidarın karşısıdır. Bu hiç değişmez, değişmemelidir zaten. Ama eğer gazeteci kendini kafadan muhalif diye konumladıysa o zaman o muhalif diye tanımladığı cephenin içinde olanları, yaşananları da kaçırabilir. O zaman belirli şeyleri söyleyemeyebilir. Mesela örnek olay olarak söyleyeyim. Dün yayın yapsaydık biz 1994 yılının 30 Aralık'ında İstanbul'da patlatılan PKK'nın bir terör örgütü PKK'nın patlattığı bombayla ölen insanların içinde hep beraber burada Onat Kutları ve Yasemin Ceben Oya'nı anacaktık. Dün görmediniz bu anmayı. Hiçbir yerde görmediniz, göremeyecektiniz. Çünkü kendini tırnak içinde sol diye tanımlayan çevreler PKK'nın işlediği bu cinayeti anmaktan her zaman imtina ettiler. Cüneyt Cebenoyan'ı kaybettik biz. Cüneyt Cebenoyan, Yasemin Cebenoyan'ın kardeşiydi. Bir solcuydu, sıkı bir solcuydu üstelik, namuslu bir solcuydu. Ve hayatının son gününe kadar yakın çevresinde oluşturan bir takım tırnak içinde solculara PKK'nın bir terör örgütü olduğunu söyletmeye çalıştı. Ölene kadar söyletemedi. Neden biliyor musunuz? İnsanlar Türkiye'de sağda ya da solda olmalarına ya da siyaseten başka bir yerde durmalarına rağmen kendileri için kutsal olanın, kendileri için tartışılmaz olanın peşinden gidiyorlar her zaman. Oysa kötülük her yerde kötülük, iyilik her yerde iyilik. O gün patlatılan bombayla 1994 yılında aramızdan alınan Türkiye'de ne mutlu bana ki Ankara Film Festivali 32 yıldır sürekli olarak adına bir senaryo ödülü veriyor ve son 5 senedir o ödülü sunmak da bana kısmet oluyor. Onat Kutlar gibi hayatı sinema olarak gören bir insanın, Yasemin Cebenoyan gibi pırıl pırıl gencecik bir insanın, 37 yaşında bir insanın yaşamdan kopartılmasına neden oldu. Bakın biz bunları da konuştuğumuz için bize burada aktivist demesine hiç kimsenin izin vermedim. Bundan sonra da vermeyeceğim. Bunu bilin. Bu tartışmanın içinde siz de yerinizi alacaksanız lütfen bu noktada alın. Burada konuşulan şeyler gazeteciliğin temel değerleri yitirilmeden yapılmaya çalışılan şeyler. Ne derece becerebiliyoruz? Bunu tartışmaya hazırım. Ama diğer yandan yaklaşıldığında orada herkes biraz sağlam duracak. Hele hele ana akım medyada ekrana çıktığı zaman yanındaki soytarılarla mücadeleyi kamuoyuna goy goy olarak gören, bu sayede oralarda varlık göstererek kendine fasulye gibi nimetten bir yaşam kuran insanlar bunu asla yapmayacaklar. Yani orada ana akım medya lazım diyerek zırlayarak gelip tek başına bir şey yapmaktan korkan insanlar yapmayacak bunu. O yüzden yayının durduğu yeri biraz da böyle düşünmekte fayda var. 6. yılın sonunda şükür ki bunun dışında bir şey yapmakla itham edebilecek kimse hala yok. Bunu becerebildik. Bu yılı da böyle kapatabiliyoruz. Bunun için çok mutluyum. Hepimiz adına çok mutluyum. Yayının durduğu yer bugün hala Türkiye'de haber podcastleri arasında bir numarayız. Bu önemli çünkü rakiplerimiz öyle küçük rakipler değil. Gerçekten değil. Burada gördüğünüz işte bir tane adam var. Arkada bir tane panosu var. Yani o pano, roll up denilen şu pano, bir tane kütüphane var, bir de bu yayın ünitesi var. Kitaplar var, bir takvim var, Nesim Vakfı'nın takvimi var. Başka bir şey yok. Şurada duran YouTube plaketi 100 bin aboneyi geçtiğimizde, hep beraber geçtiğimizde iletilen plaket. Onun yanında duran zaten işte burada anlattığım Ankara Film Festivali'nin ödül plaketi. Onun dışında bir şey yok. Her şey burada yaşanıyor. Ben ne görüyorsam siz de göreceksiniz felsefesiyle çıktığımız 6 yıl önceki yolculuğumuz devam ediyor. Haber podcastlerinde hala bir numarayız. Bunun dışında yayınla ilgili size söylemem gereken herhalde çok bir şey yok. Onu zaten soru cevap bölümünde hallederiz. Çok sıkıntı olmaz o bölümde ama başka. Bugün yayının sonunda size Ece Temel Kur'an'ın kitabından bahsedeceğim. Çok güzel bir kitap. Ben çok beğendim. Bir bölüm okuyacağım onun içinden size. Benim için de çok önemli bir bölüm. Ece Temel Kur'an bu kitapla ilgili olarak insanlığa inancımı tazelemek için yazdım. İnsanlığa hala inanmak için yazdım. Faşizmle mücadele edebilmek için yazdım diye söylemiş. Çok doğru. Gerçekten çok doğru. İçinden okuyacağım bölüm de benim için de çok özel. Eminim içinizde bazıları için de çok özel olacak. Bugün yayının tanıtımında kullandığım fotoğraf gibi. O fotoğraf da benim için çok özel. Sık sık umutla ilgili bir şeyler yaptığımda kullanıyorum onu. 6 yıl boyunca gördünüz. Başka söyleyeceğimiz, dün yayın yapabilseydik eğer, yayının başlığı tam haliyle söyleyeyim size de, yani yanlış bir şey olmasın çünkü sürekli bir şeyler ekledikçe kaybediyorum ben de bunu. Yayının başlığı ne olacaktı? Bundan sonra İktisat Baba'ya adaka diyeceğiz olacaktı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni Hazine ve Maliye Bakanı çıktı televizyon ekranına. Ben hani şeyi söylemeyeceğim size. Almanca'da çok şık bir kelime var. Başkaları adına utanırken sağa doğru bakmak, aynı zamanda oturmak ve kahve yudumlamak anlamına geliyor. 86 harften oluşuyor falan. Buna gerek yok. Gerçekten utanç verici bir görüntüydü. Sadece onun için değil, karşısındaki kişi için de. Ama şaşırttı mı derseniz şaşırtmadı. Yalnız orada bir tek şey şaşırttı. Maliye Bakanı'nın tavrından bir şey bekleyen insanlar vardı. Yani orada lan şahane bir şey falan deyince bozulan insanlar. Bence orada bozulacak olan şey o değildi. Yani ekonomiyle bağlantısını anlatırken ben kamu yönetimi mezunuyum. İktisat gördük, mikro iktisat gördük falan dedi. Bakın orada gördüğü mikro iktisat var ya, normalde iktisat okunan bölümlerde yılın sadece birinci bölümünde okutulur ve biter. O kadardır yani. Onun bildiği iktisat, bağladığı yer, yani aileden varlıklıyız, çiftçiliği bilirim, babam çiftçiydi, haliyle benzinliğimiz vardı. İçinizde çiftçi olduğu için haliyle benzinliği olan var mı? Yani benim çok sevdiğim iki kardeşim var, anlatıyorum ya, çiftçilik yapıyorlar şu anda. Aslında yani profesyonel insanlardı, bıraktılar her şeyi, çiftçilik yapıyorlar. Altar'a ve Ebru'ya soruyorum, Altar'cığım sen çiftçisin, Manisa'da Gördes'te çiftçi bu adam, gencecik bir adam. Benzin istasyonun var mı senin? Adam bunu söyledi. Madem çiftçisiniz ve benzin istasyonunuz var, dün akşam benzine sapladığınız 68 kuruşu hem hazine ve maliye açısından hem de çiftçilikten kaynaklanan doğal benzinciliğinizle açıklar mısınız lütfen? Sayın Nebati Bey, açıklayamazsınız. Diyor ki turizmden anlarım, otelimiz vardı. O zaman biz kapatıp gidelim dükkanımızı. Yani çiftçilikten anlamam, çiftliğim yok. Çiftlik olmadığı için haliyle benzin istasyonum yok. Babadan kalma bir otel yok. Biz hakikaten bırakalım bu işleri o zaman. Bunu söyleyebilen adam, bakın hiç utanmadan bunu söyleyebilen adam, ben ondan anlarım, bunu yaparım, zart zurt falan diye. Şunu söylemiyor ama, ben bir iktisatçı olarak 6 yıldır yırtınıyorum. En son gelebildiğimiz nokta mandacı iktisatçı. Başka da bir şey olmadı. Nasıl? Şahane değil mi? Türkiye artık bu saçmalığa geldi. Onun için diyorum işte üst üste diziyorsun. En sonuncusu, en saçması. Çünkü çıta yükseliyor sürekli olarak. Bugün yayının ikinci bölümü olsaydı serbest uçuş dertleşme yaptığımız günlerde kullanmıyoruz bunu biliyorsunuz. Olmuyor yani biz hepsini içinde tamamlıyoruz bunun. Eğer olsaydı size anlatacaktım. Abdülkadir Selvi kan donduran ifade diye bir ifadeden bahsetmiş. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Merkez Karar ve Yürütme Kurulu toplantısında Süleyman Soylu söylemiş bunu. Valla ben yazıyı 3 kere okudum. Kan donduran ifadenin ne olduğunu anlamadım. Ama orada birilerinin kanının donması gerektiğinin anlatılmaya çalışıldığını anladım. Türkiye'de bu saçmalık sürekli olarak devam ediyor. Sürekli olarak. Ve bak bunu söyleyebilen adam. Yani ben anlarım Hazine ve Maliye Bakanıyım diyor. Ben iktisatçıyım. En son gelebildiğim yer mandacı iktisatçılık. Daha ötesine gelemiyorum. Neden? Türkiye'de iktidarı öveceksen konuşmak serbest. Kalanı? Öyle bir şey yok güzel kardeşim. Onu unutacaksın. Ağzını açtığında iktidara yönelik iyi bir şeyler çıkacaksa istediğin kadar konuşabilirsin. Ama onun dışında konuşmayacaksın. Mümkün olduğunca anlatmayacaksın. Çünkü anlatırsan canın sıkılır. Canını sıkarım diyor yani. Hazine ve Maliye Bakanı çıktı. Bir sürü abukluk anlattı. Bir sürü saçma sapan şeyler anlattı. Arkadaşlara dedim ki lan... Şahane biz mi bir şey yaptık? Bak Hazine ve Maliye Bakanı biz mi bir şey yaptık diye soruyor. Siz bir şey yaptınız? Siz bir şey yaptınız 20 Aralık akşamı. Üstelik yaptığınızı saklamak için 26 insana da soruşturma açtınız. O insanlardan Mustafa Sönmez, ayakta alkışlıyorum kendisini. Dün sosyal medyada da paylaştım. BDDK yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Yapılması gereken bu işte. Yapılması gereken bu kardeşim bu dönem geçecek. Geçecek ve o kararın altında imzası olan insanlar yargılanacak. Bundan kaçınma yolunuz yok. Bu bir suç çünkü. Siz masumiyet karinesini bir kenara bırakarak insanları herkesin önüne yem diye attınız. 20 Aralık akşamı evet siz bir şey yaptınız. Sonucu vallahi biz mi bir şey yaptık lan şahane. Al bak sana ne yaptığını göstereyim. Dün sevgili Ali Orhan Yalçınkaya, Doktor Ali Orhan Yalçınkaya. Bir tablo hazırladı. Sağ olsun yolladı. Bak yaptığınız bu. Şu anda Merkez Bankası'nın net rezerv durumunu gösteriyor. Aşağıdaki nota dikkatinizi çekerim. Çünkü Merkez Bankası'nın kamu kesiminin döviz mevduatı bunun içinde. O da dahil edildiği zaman net rezerv pozisyonu Türkiye'nin eksi 56 milyar dolar. Bak yaptığınız bu. Merkez Bankası'nın resmi raporu bu. Üstelik kaçamadığınız için hani biz mi bir şey yaptık lan şahane falan diyorsun ya. Bak ne kadar şahane. Bu haberi dün BBC'de, Reuters'da bütün dünyaya geçti. Dünyanın tanınmış iktisatçıları, sadece tanınmış iktisatçıları değil, namuslu ekonomi gazetecileri. Hazine ve Maliye Bakanı'nın karşısına çıkıp kırtanlar değil, ağzını açıp soru soramayan çaydanlıklar, tüp gazlar değil. Gerçek gazeteciler dediler ki, gerçek gazetecileri bu gerçek bir rezalet. Gerçek bir rezalet ekonominin nereye gittiğini gösteriyor. Eksi 55.7 milyar dolar. İçerideyiz şu anda. Lan şahane değil mi? Benzin 12 liraya aştı. Lan biz mi bir şey yaptık? Siz bir şey yaptınız. Gerçekten 20 Aralık akşamı öyle bir şey yaptınız ki. Ve hala bunun. Düşünsenize adam çıkıp diyor ki Merkez Bank arkadaşlara sordum. Biz mi bir şey yaptık? BDDK açıklıyor ne yaptığınızı. BDDK ne yaptığınızı açıklıyor. Şu anda Türkiye'de yerleşiklerin, konuştuk bu kavramı unuttum demeyeceksin. Yerleşiklerin, Türkiye'de yerleşiklerin döviz tevdiat hesaplarının miktarı artıyor. Ortası da iki gün önce söyledim burada. Merkez Bankası yayınladığı tebliğle diyor ki ceza keserim yalnız. Ceza keserim. Yani bunun içinden ben senden para alırım. Sen eğer Moody'nden bunu almazsan banka olarak senden alırım. Ne konuştuk biz çarşamba sabah yayında? Banka vicdanla falan çalışmaz güzel kardeşim. Banka ne diyecek Moody'sine? Biraz al bunu, al bunu ikile. İkile. Ne sen yan ne ben yanayım kardeşim. Gerizekalı mıyız biz? Niye kek gibi para ödeyeceğiz? Merdiven altına döviz kaydıracak. Demin Ali Orhan Yalçınkaya'nın o tablosunu böyle okumanızı rica ediyorum. Orada aradaki parçaları bilerek okumadım size. Hani o başlıklar bir takım değerler yazıyor orada. Onları bilerek okumadım. Gerek yok ki sonunu bilmeniz yetiyor onun. Türkiye 55.7 milyar dolar içeride şu anda. Atıp tutuyorlar yani. İşte atıp tutanların inandırıcılık seviyesi televizyon ekranında lan şahane diyen adam düzeyinde. Kahvede de görebilirsiniz aynı şeyi. Gidin Türkiye'de herhangi bir yerde bir kahveye oturun. Orada iki dayının geyiğini dinleyin. İnanın çok daha kalitelidir ondan. En azından sıcak bir şeyler de anlatırlar. Bunlar bir şey söylüyormuş gibi konuşuyorlar. Adam çıkıyor burada 6 senedir dalga geçtiğimiz hikayeyi anlatıyor. Ya Takvim gazetesinde bunu gazetenin genel yayın yönetmeni yazıyor diye 6 yıldır dalga geçiyorum. Adam diyor ki Amerikan Merkez Bankası 5 ailenin, hadi be, Halic'in dibinde altınlar varmış ama Japonlar çıkartırız da yarısı bizim diyorlarmış. O doğru mu? Bak geyik bu düzeyde artık. Ve bu adamdan ciddiyet bekleniyor. Bu adamın yönettiği demeyelim yani, hepimiz biliyoruz ekonomiyi kimin yönettiğini de, bu adamın yönettiği ekonomiye güvenin diyorlar. Neyimizle? Tam olarak neremizle güveneceğiz? Vallahi ben bakıyorum ama yani güvenilecek bir yerini henüz görebilmiş değilim. Bundan sonra belkileri görebilir. Amerikan Merkez Bankası 5 ailenin. Ailelerin isimleri, onlar kendilerini bilir, saymak istemiyorum. Ya kahvehane geyiği olsa çayı yarıda bırakır kalkarsın ya. Senin yapacağın muhabbeti diye yani. Ama bu bir televizyon programı. Ve iki gün boyunca duyuruldu. Hazine ve Maliye Bakanı bizde. Bunun bir özelliği yok ki. Kanal kanal geziyor zaten adam. Kanal kanal geziyor. Bir televizyon programı izledim. Orada adama soruyorlar. Diyorlar ki eski. Genel başkan yardımcılığı yaptığı dönemde galiba. Adama ekonomiyle ilgili soruları öyle bir yerden cevaplıyor ki, anlattığı şey aslında MÜSİAD'ın yönetim kurulu toplantısında ne duyduysa, kulağında ne kaldıysa o. Aynı şeyi Ahmet Hakan'ın programında da tekrarlıyor. Tecrübemiz var. Yani MÜSİAD'da yönetim kurulu üyeliği yaptık. Kaç kişi yaptınız? Yani siz tekil olarak Nurettin Nebati olarak mı? Nurettin ayrı, Nebati ayrı olarak iki kişi mi mesela? Bunu anlatıyor adam. Mikro iktisat dersi almak, iktisatçı olmak için yetiyor. Ama 6 yıldır burada iktisatçıyım diye yırtanan ben en fazla mandacı iktisatçı olabiliyorum. Gelsen. Şimdi hepinizin kafasında şu var. Tamam da kardeşim ya, bunu niye yapıyor ya? Ya niye yapıyor? Dün sabah yayın yapabilseydik eğer. Sağ olsun kendisi hiçbir zaman kırmaz. Hiçbir zaman reddetmedi. Her zamanki nezaketiyle yine kabul etti. Ben dün sabah çok erken saatte Özer Sancar Hoca'ya bir mesaj attım. Çünkü hazırladıkları yeni raporla birlikte aslında Türkiye'nin görünümünü çok net ortaya çıkarttılar. Oradan bir tabloyu kullanmak için izin istedim. Elbette seve seve kullanabilirsin tabii dedi. Özer Hoca'nın hazırladığı, Metropol'ün hazırladığı, bakın şu tablo hepimize her şeyi anlatıyor. Dikkatli bakın lütfen. Bu pazar seçim olsa hangi siyasi partiye oy verirsiniz? AKP'nin oyuna bakar mısınız? %23.9. MHP'ye bakın, 3.9. Bak bu kardeşin bunu sana söyledi. Hem de 2 yıl önce söyledi. Bu yayını izleyen ülkücüler şahit, hiç kimse değilse bile. Oyu %5'i bile bulamayacak diye. Gerekçesi, yani yaptığının milliyetçilikle alakası varsa görün. Altındaki üstündeki partilere bakın. Daha yeni kurulmuş Deva Partisi 1.9, MHP ile arasındaki farka bakın. Görüyor musunuz? Bugün Türkiye'de yaşanan her şeyin, söylenen bütün yalanların gerekçesi bu. Sadece bu. İnsanlar şunu mu düşünüyorlar yani? Bu tabloyu Tayyip Erdoğan görmüyor mu? Görmez olur mu? Bu tablo için verildi talimatlar herkese. Ama en altta bir bölüm var, görüyor musunuz? Protesto oy. Beni ilgilendiren o bölüm işte. Kararsızlar, onlarla ilgili bölümü söyledim ve ikisini topladığınız zaman %21 ediyor onların. Türkiye'de hala %21'lik bir kesim. Alttaki cevap yok bölümüne girmiyorum. %5'e yakın bir cevap yok bölümü var. O bölüme girmiyorum. Gerekçem şu. Ya buna cevap vermeme gerekçem korkun zaten. O yüzden sen o korkuyla sandığa gitsen bile, oy sandığının olduğu kabine girince perdeyi çekeceksin. İçeride o korkuyla karar vereceksin. Senden bir cacık olmaz güzel kardeşim. Senden hiçbir cacık olmaz. Rahat olsan. Valla %5'lik Türkiye'nin utanç tablosu olarak duracaksın bir yerde. Duracaksın. Sana televizyon ekranlarında goy goy yapabilirler. Yani hepinizi çok seviyoruz. Ben seni sevmiyorum güzel kardeşim. Vallahi cevap yok kardeşim. Ben seni sevmiyorum. Ben Sinan Mekke insandan hoşlanmıyorum çünkü. %5'lik Türkiye'nin bugün yaşadığı kötülüğe kendinde bir sorumluluk görmeden bunun çözümü için yaklaşamayan insanı ben sevmiyorum. Onu çıkın. Ama kalan %21'lik bölüm var ya, işte o %21'lik bölüm bugün mesela benzin istasyonundan almaya gittiğinde 12 lira 39 kuruştan benzin saplandığı zaman kendine anlayacak kararsızlığın bedelini. Türkiye'de yaşadığımız bu. Ece Temel Kur'an'ın kitabı da bunu anlatıyor zaten. O yüzden bugün yılın son kitabı olarak onu seçmek istedim. Bir de bir not unutmadan. Burada bir süredir yapamıyoruz. Bunun için mahcubum size ama gerekçesini anlattım. Klasikler yayınının içinde o kitapları çıkardığımızda kabaca 50 civarında kitap tanıtmışım size. 50 civarında kitap anlatmışım. Bunların bazıları zaten internet sitesinde de yazıyor. Benim açımdan çok önemli bu. Gerçekten çok önemli. Çünkü burada kitapların hiçbirisi okunmadan anlatılmadı. Yani televizyon ekranındaki gibi bilmem kim annemiz kitap yazmış olmamış, öyle bir şey olmadı burada. İyisiyle kötüsüyle ne olduysa ne bittiyse. Bunlardan bazıları çok okundu sonrasında. Çok çok mutlu oldum. Gerçekten çok mutlu oldum. İnsanlar beğenilerini paylaştıkları için. Güzel bir referans noktası oldu burası kitap için. Çünkü insanlar biliyor ki burada kitabın parayla bir alakası yok. Yani kitabın burada reklamı parayla yapılmıyor. Genelde öyle yapılıyor çünkü. Onu da araya sıkıştırarak devam edeyim. Yaşanan her şeyin gerekçesi bu. Çok net. Özer Hoca'ya bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Her zamanki nezaketi için. Sağ olsun, var olsun. Tabloyu kullanmama izin verdiği için. Ama şu tabloyu aklınızdan çıkartmayın. Bugün Türkiye'de ne yaşanıyorsa sadece bu tabloyla ölçün. Sadece bununla. Bakın ve ne olduğunu görün. Türkiye'de bu yaşanıyor işte. Türkiye'de bugün televizyon ekranlarının kararmasına, kirlenmesine, pisliğe batmasına neden olan şey bu. Gösterilmemeye çalışılan şey. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısına bu yüzden kilit vuruluyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kapısında ana muhalefet partisi lideri geldiği zaman ya KPSS'de 92 almış insanı nasıl eledin mülakatta, sen ne vicdansız bir insansın denildiği zaman verilecek cevap olmadığı için ve o cevabın içinde şurada gördüğünüz oy dağılımında belirli noktalarda kümelenmiş insanlar farklı gerekçelerle dandik vakıflarla derneklerle bir yerlere yerleştirildiği için söylenecek tek bir cümle olmadığı için kapıya bir asma kilit vurulmasından, zincir sarılmasından başka bir çare bulunamıyor. Çok normal bu. Çok normal. Ama şöyle düşünün. Çok basit. Bakın bunu yapabilen insan, bunu becerebilen insan bugün görevine devam eder mi edemez mi tedirginliği yaşıyor. Merkez Bankası'nda biz bunu yaşadık. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı ilk ziyaretti. Tası tarağı topladı ve dedi ki ben Merkez Bankası'na gidiyorum. Girdi Merkez Bankası'na. Ne değişti hayatımızda? Ne oldu ki? İçeride içilecek bir çaydır. En fazla sohbet edilecek yarım saattir. Daha ötesi değil. Niye korkuyor insanlar? Milli Eğitim Bakanı korkmasında kim korksun? Bugün Türkiye'de yaşanan rezaletin sorumlusu kim? Kim? Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı. Ayın 3'ünde enflasyon açıklayacaksın kardeşim. Korksan da, tırsan da, ağlasan da açıklayacaksın. Ve ortaya çıktığı zaman bakın eğer bir aksilik olmazsa pazartesi günü biz enflasyonu göreceğiz. Ama bir aksilik olmazsa yine ilk yayında benim size öncü göstergelerle ilgili söyleyeceklerim olacak. Yani İstanbul Ticaret Odası'nın hazırladığı oyuncu raporu paylaşacağım mesela. Piyasa beklentisini paylaşacağım ben. Onu yapacağız. Sonra ikinci yayında enflasyonu göreceğiz. Kimin ne yalan söylediği çıkacak ortaya. Çünkü elimizde yalanı parçalayacak veri var. Üstelik bunlar resmi veriler. Ali'nin hazırladığı şu tablo aklımızın bir kenarında kalsın. -55.7 milyar dolar içerideyiz şu anda biz. Söylenen bütün yalanlara rağmen gerçek bu. Öbür taraftan Özer Hoca'nın hazırladığı şu tablo ortada. İnsanlara söyleyecek çok fazla yalan yok. Artık anlat işte ondan sonra. Lan şahane. Böyle kötü bir oyunculuk. Hani ya köy kahvesine gelse vallahi oturmaz insanlar yanında. Bir süre sonra herkes der ki lan Teyyo Pehlivan bu sallıyor ya. Çok net sallıyor yani. Gözler fel fecir okuyor. Ha abuk sabuk şeyler anlatıyor. Kıpır kıpır diyor. Hopladım zıpladım diyor. İyi de burası yeri değil. Hazine ve Maliye Bakanlığı oranın bir ağırlığı vardı. Yok artık rahat davranın. Benim size söyleyeceklerim bunlar. Tahmin ettiğim kadar yarım saat içinde toparlamışım. Güzel oldu. Bundan sonra bir saatlik bölümde soru cevap yapacağız. Siz soracaksınız. Ben de devam edeceğim. Başlayabiliriz. Buyurun. Boks. Ali Çağan zırtçı ya demiş. Evet öyle derler hakikaten Anadolu'da. Zırtçı. Hırpıtçı derler bazı yerlerde. Döviz hesaplarında masraf alınması bankalardan nakit çekme hareketine dönüşürse bankacılık sistemi için kriz olmaz mı Yunus abi? Olmaz mı sevgili Erkan? İşte burada hep bu sektörü bunun dışında tutacağız diye bunun için konuştuk. Bu tartışılmamalı bile. Okey oynarken taş çalanlar hep bunlara geçti işte. Doğru. Kahvede oturtmazlar bak, çok ciddi söylüyorum. Bir süre sonra yanında oturmaz kimse. Ya çok sallıyor kardeşim. Bu da kafa der kalkar insan ya. Dayanamaz. Mustafa Bahadır Sarıtaş. Merkez Bankası her gün 11'de kur açıklamaktan vazgeçmiş, bir hafta sürdü. Normal. Ne açıklayacaksın? Açıklayabileceğim bir şey yok ki. Devam edelim. İcazet belgesiyle rejim mi değişti, haberimiz yok. Ziraat katılımın belgesiyle ilgili konuşuyorsunuz değil mi? Bir saniye duralım. Soru sormayın. Lütfen. Hani benim hazineci abim var ya. Bana 2 gün önce, hatta 3 gece önce yolladı onu. Böyle bir şey var diye. Ben dedim ki abi sen benden daha iyi biliyorsun. Yayını izliyor şu anda zaten kendisi. Aynen bunu yazıştık kendisiyle. Abi sen benden daha iyi biliyorsun ama yani bana çok sağlıklı gelmedi bu. Çünkü burada çıkartılacak şeyler kamu bankalarında en azından. Ya yani devlete bağlı her yerde böyledir bu. Bir tarih sayı, resmi bir numara falan olmadan bu tarz yazışmalar yapılmazdı. Bunlar iyice sermişler artık. Dün Ziraat Bankası, Ziraat Katılım Ortaklığı internet sayfasında da yayınladığı için gördük. Tamam işte yani o zaman söylenecek şey şu ya. Ya kardeşim buna inanıyorsan, sonuçta her şeyin iyisini Allah-u Teala bilir diyorsan niye bankacılık yapıyorsun ki? Niye yapıyorsun? Her şeyin iyisini Allah bilecekse sen son derece ticari bir iş yapıyorsun. Niye yapıyorsun ki bunu? Sonuçta getirdiğin yer burası. İnanan inanmakta serbest. Türkiye'nin geldiği nokta burasıdır artık. Bayram Alpay, her ay dertleşme yayında sorduğum soruyu güncelliyorum abi. Erken seçim 2022 Haziran'da mı olur, Kasım'a sarkar mı? Ben Kasım'a sarkacağını düşünmüyorum. Ben düşünmüyorum. Sevgili Elmas Dönmez demiş ki faiz artık haram değil sanırsam. Faiz şöyle haram değil Elmas Hanım. Faiz kimin kullandığına bağlı. Mesela MHP hesabını faizde tutarsa haram değil. Diyanet tutarsa haram değil. Diyanetin rakıdan aldığı vergide içki haram değil. Ama yılbaşında içmek haram. Yerseniz. İşte bu sizin kendinizi sorgulayacağınız yer aslında. O demin gösterdiğim %21'lik bölüme girip girmeyeceğiniz yer burası. Önümüzdeki seçim iyilerle kötüler arasında bir seçim. Ben bunu çok inanarak söyledim. O yüzden tekrarlıyorum. Yerinizi seçin kardeşim. Talat Deniz, terörist diye kamu kurumlarından atılanların görev yaptığı kurumlara da müfettiş gönderildi mi? Sanmıyorum. Barış Eroğlu, Ünsal Bey bu sistemin tutmayacağı açık fakat bu yönetilemez hale geldiğinde kimi sorumlu tutup görevden alır sizce? Merkez Bankası Başkanı mı yoksa Nebati Bey mi gider? Nebati Bey'in gitmesinde bir şey yok ki, nasıl geldiğini hatırlıyor musunuz? Onda bir şey yok. Asıl bürokratlar, onlar sıkıntıda. Devam edelim. Cenk Altuğ, faizin adı kar, gecikme faizinin adı tazminat, bitti gitti yazıyla işi kapatıyorlar. Doğru. Bakalım... Alp Kocay, abi edebiyat yayınına çok ihtiyacımız var. Kafalar çok ısındı. Bir saniye duralım. Edebiyat yayını için benim kafamda var hem de büyük bir hedef var. Gerçekten çok büyük bir hedef var. Burada konuşacağımız hani böyle tarihin içinden, süzgecinden de biraz geçirerek Don Quixote konuşmak istiyorum ben. Cervantes konuşmak istiyorum. Yani hayatı biraz böyle yel değirmenleri, onlarla mücadele. Ben insanların çok anladığını düşünmüyorum Don Quixote'u. Vallahi Don Quixote'yi. Çok anladığını düşünmüyorum. Yani orada Sancho Panza'yı da çok insanın anladığını düşünmüyorum. O yüzden onun için biraz çalışmaya ihtiyacım var. Bakalım becerirsek yaparız. Devam edelim. Güven İlter, İslami kurallara göre bankacılık yapan katılım bankaları böyle bir danışma kuruluyla çalışıyorlar. Sorun paranın zaman değerinin ambalajlanması. Doğru. Doğru söylüyorsunuz. Abi saygılar, kur korumalı mevduat Fed'in faiz artırımıyla neye dönüşecek? Sizce? Yani diyor ya, bir saniye durun. Diyor yani biz karşılayacağız kardeşim. Bakın unuttuğunuz bir şey var. Daha kanunu yok. Yok. Kanunu yok. Unutmayın İzzet Hoca'nın söylediğini. Zimmet suçu var kardeşim burada. O bürokratların tamamı gitti tumbaya şu anda. Farkındalar değiller bilmiyorum. Devam edelim. Deniz Danacı, sendika Demirören Medya'nın yılbaşı afişini trolledi. Sendikalı olmak daha eğlenceli. Ha, görmedim. Görmedim. Evet bak Ezgi Hanım demiş, sistemde sıkıntı olursa ben yoktum dersin, olur biter. Doğru. Bu yılın mesela en büyük saçmalığı olarak onu koymayı düşündüm. Sonra vallahi Nebati'nin söylediği daha komikti, o yüzden geçtim. Devam edelim. Storytel'de sizin sesinizden de kitap dinleyecek miyiz Ünsal Bey? Zannetmiyorum Bülent Bey. Yok ya, ben burada okumayı seviyorum. Burada okuyayım ben, olur mu? Onunla uğraşacak zaman da yok zaten. İş yetişmez, mümkün değil. Yani buradan bu yayının zamanından çalmam gerek. Ya ben vicdan muhasebemi öyle yapıyorum. Çünkü yaptığım, dışarıda yaptığım her iş değmeli. Hakikaten değmeli. Buranın zamanından çalıyorum çünkü. Yılbaşı ağacı süslediniz mi? Hayır. Hayır, ağaç yok. Yani olsa süslenir miydi? Vallahi. Everest yayınları linçleniyor bugün. Türk edebiyatı yerine yerli edebiyat dediği için ne düşünüyorsunuz bu konuda? Bu konuyla ilgili mail de gelmişti. Sabah gördüm. Serdar Bey yollamıştı. Serdar Bey burada mısınız? Serdar Bey yollamıştı. Diyor ki... Neredeydi? Daha önce Türkiye'li ifadesini kullananlar hakkında kullandığınız salt etmişler ifadenize istinaden burada da aynı fikirde olabileceğinizi düşünerek bu maili yazıyorum. Neden böyle diyorlar yerli edebiyat? Bakın birincisi yerli ve yabancı sözü bizde kullanılan bir söz. Bunu savunmak için söylemiyorum. Onlar ne yaptığı bilmiyorum. Everest kendi anlatır zaten bunu. Ben onu savunmak zorunda falan diyeyim. Bana ne? Benim kitap evim olsa çıkar derim ki size ben yaptım, bunun için yaptım. Ama öbür türlü savunmak zorunda falan değilim. Yerli edebiyat, yabancı edebiyat kullanılır. Ama ben burada daha hatırlıyor musunuz? Daha önce bunu konuştuk. Kardeşim beni ilgilendiren hikaye şu. Bak buna Türk edebiyatı dersin, Kürt edebiyatı dersin. Bu değil sorun. Şunu anlatmıyor musun sen? Bu kitapların hepsi hangi dilde çıkıyor? Türkçe. Kardeşim bu Türkçe edebiyat. Türkçe. Sen içinde Kürt masallarını da anlatsan. Ne bileyim işte Hindu felsefesinden yayınlarda da bahsedecek olsam sonuçta Türkçe yayınlıyorsun ya. Türkçe. Burada anlatılan kişilerde yazarların, çizerlerin tamamı Türkçe yazmış insanlar. Bence bunun üzerinden tartışmamız gerekiyor. Kişilerin kendini etnik köken olarak nerede konumlandırdıkları ilgilendirmiyor beni. Bana ne? Kendi özelleri. Ama kullandığın dil Türkçe, Türkçe. Onu nasıl çevireceksin? Ne yapacaksın? Ne diyeceksin mesela? Öbüründen yırttın. Yerli edebiyat. Bence kullanılabilir mi? Yani niye kullanılmasın kardeşim? Yerli edebiyat, yabancı edebiyat kullanılır. Genel bir tanım olarak. Ama ben kullanacak olsam Türkçe edebiyat bu. Benim için öyle yani. Türk edebiyatı. Ama o yazar kendini Türk olarak tanımlamıyordu. Hakkı. Kimseye bunu zorlayarak yaptıramazsın ki. Ama sonuçta o dil, çıkan dil Türkçe değil mi? Türkçe. Beni ilgilendiren sadece bu. Türkçe edebiyat o. Onun üzerinden kim, nereye, nasıl yerleşiyor, neresinde duruyor? Vallahi kendi tercihi beni hiç ilgilendirmiyor. Arkadaki kitap, Ece Temel Kur'an'ın kitabı. Tuhaf, İngilizceden Türkçe'ye çeviri bir kitap bu. İngilizceden Türkçe'ye çeviri. Çok acayip bir şey. Evet doğru söylüyorsunuz Zeynep Erim. İngiliz edebiyatı, Amerikan edebiyatı demiyoruz. Diyoruz. Diyoruz. Ben o kavrama karşı olduğum için söylemiyorum Zeynep Hanım. Yani Türk edebiyatı dese beni rahatsız etmez. Tam tersine. Ya bence doğrusu da olur. Onun içinde kişiler etnik köken olarak kendini nerede tanımlıyorsa beni ilgilendirmiyor. Ama sonuçta şunu değiştiremez hiç kimse. Ya Türkçe çünkü bu kardeşim. Türkçe. Yapmaya çalıştığı, ittirmeye çalıştığı hikaye bu. Türkçe, yerli edebiyat, yabancı edebiyat, Türk edebiyatı, Kürt edebiyatı. Ya şunu düşünün, yani Kürt edebiyatının çok önemli eserleri yayınlansa ben okuyamam ki. Ben Kürtçe bilmiyorum. Bilmiyorum, okuyamam. Benim için bir şey ifade edemez. Karşılığını veremem ben onun. Ama burada her şeyi sakladın, bir yere yerleştirdin. Türk edebiyatı demedin. Tamam, tebrik ediyorum. Mutlu olduysan iyi. Dil Türkçe, onu nasıl yapacaksın? Onu nereye sıkıştıracaksın mesela? Bence bu kavramlar o kadar saçma sapan bir yere geldi ki artık. İşte o duyar kastıklardan çıkıyor bütün bunlar. Ya yoktu böyle bir ayrım kardeşim. Yoktu böyle bir ayrım. Sen Türk ifadesine böyle ırkçı bir takım tanımlamalar sokuluyor diye. Birileri bunu savunuyor, birileri sürekli reddederek üzerine gidiyor. Halbuki bunun üzerinde bizim konuşmamızı gerektiren bir durum yok ki bence. Yani Reşat Nuri'yi doğduğu yerle tanımlayacaksan, Hüseyin Rahmi'yi de tanımlayacaksan, bunların içinde sen doğum yeri, kökeni içinde Cevat Şakir'i bir yere koyacaksın, Orhan Veli'yi bir yere koyacaksın. Bunları dağıtacaksın. Ne yapacaksın? Hepsini yerel kökenleri itibariyle bir yerlere sokuşturup o oralı, bu buralı diyeceksin. Nazım'ı ne yapacaksın mesela? Adamın şiiri var. Göğsümü kabartmıyor değil dedelerimden birinin lehli oluşu diye. Ne diyeceksin? Ya ben çok çok tırık tartışmalar olduğunu düşünüyorum. Valla çok duyar kas böyle öyle yerlerden çıktı ki abuk sabuk herkes bir yerinden tırmandırıyor. Ve bunu kendine entelektüel diyen insanlar maalesef körüklüyorlar. Şuna karşı değilim, tekrar söylüyorum. İnsanlar kendilerini çok rahat kökenleriyle tanımlayabilirler, tanımlayabilmeliler ayrıca. Bu çok doğal bir şey. Herkes ana dilini savunmalı. Herkes ana dilini öğrenebilmeli. Yerden göğe kadar hakkıdır. Anasının ak sütü gibi helaldir anasının dili. Doğru. Bir takım kavramları da artık böyle hani bu kadar ortada çarpıştırmayalım ya. Çok saçma, çok boş. Ziya Akbaş demiş ki AKP işin içinden çıkamayacak gibi gözüküyor. Resmi ve serbest kuru olarak iki farklı döviz kuru oluşabilir mi? Ziya Bey oluştu. Farkında mısınız? Bakın bunu nereden görebilirsiniz biliyor musunuz? Çok net. Herhangi bir bankanın uygulamasını açın. Herhangi bir bankanın uygulamasını açın. O bankanın uygulamasında alış ve satış fiyatı arasındaki kur farkına makasa bakın. Serbest döviz piyasasından bir fark rakamlara bakın. Ve ondan sonra Merkez Bankası'nın açıkladığı rakama bakın. Sadece iki tane değil üç tane kur var şu anda. Üç kur var. Mesela cuma akşamları saat 16-16.15 civarı herhangi bir özel bankanın yani istediğiniz banka burada ismin hiçbir önemi yok. Garanti, İş Bankası ne bileyim başka bir banka bakın Finans Bank birine bakın. Orada size koydukları satışla ilgili makasa bir bakın ondan sonra cuma akşamı kapanış serbest piyasa rakamıyla bir kıyaslayın. İki değil üç farklı fiyat oluştu şu anda. Çeviri edebiyat desem Murakami de İngilizceye çeviri oluyor. Doğru. Doğru. Ece Temel Kur'an mesela neden çeviri İngilizce yazdınız? Vallahi bunun birkaç tane nedeni var diyor. Bir tanesi medarı maişet motoru diyelim. Yani bunu öyle çıkartmak. Hayatını yurt dışında geçirmek zorunda Ece Temel Kur'an. Çok uzunca bir süredir. Bunu unutmayın. İki, artık dünyada da tanınan bir yazar. İngilizce çıkarttığı zaman daha fazla kitabı dağıtılıyor. Bunu da unutmayın. 3. Bu kitabın Türkçe'ye çevrilirken hakikaten çok ince elenip sık dokunmuş. Zaten Türkçesini unutmadığı için çevirmenle çok ortaklaşa çalışmışlar. Fergül, ekonomist olarak hangi partide çalışmak isterdiniz? Hiçbiri. Teşekkür ederim. Ben almayayım. Benim bir siyasi görüşüm var. Oy verirken kullanıyorum. Kalanı benlik değil. Ya şöyle düşünün. Herhangi bir siyasi partinin genel başkanı olsanız elinizi vicdanınıza koyun Fergül Hanım. Benimle çalışır mısınız? Yapmayın. Yapmayın birbirimizi kandırmayalım. Altın alım satım makası da banka ekranlarında iyice açıldı demiş Ezgi Hanım. Doğru. İşte söylemeye çalıştım o. Üç fiyat var artık. İki tane değil. Üç fiyat var. Bankaların fiyatıyla Merkez Bankası'nın fiyatı da tutmuyor. Israrla mı söylüyorum? Israrla söylüyorum bunu. Bakın. Bugün akşam saat 16.15 civarı bakın. Göreceksiniz dediğimi. 3 fiyat var artık. Ve bunun için söyledik işte. 21 Aralık günü burada yayında bunun için konuştum. Ya kardeşim bak bu yaptığın aptallığın ötesi. Hani insanlar diyordu ya Mehmet Barlas kafası ya. Bir şey yapacaktır mutlaka. Bir şey biliyor. Hayır kardeşim hiçbir şey bilmiyor. Bütün tuşları aynı anda basıyor. Hiçbir şey bilmiyor. Böyle bir ekonomi teorisi yok. Bir daha söylüyorum olsa bilirim ben. Ben iktisatçıyım. Böyle yapınca iktisatçı oluruz bugün yayının sonunda. Ercan Oktayoğlu, İhsan Oktayanar yeni kitap çıkartıyormuş. Evet çok sevindim. Bir edebiyat yayında onun için gelir mi? Valla Puslu Kıtalar Atlası ile ilgili burada düşündüm aslında. Ama ondan sonra şöyle bir şeyden dolayı vazgeçtim. Şimdi İhsan Oktayanar benim çok sevdiğim bir yazar. çok sevdiğim bir yazar. Kitab-ül Hiyal benim için en ileride kitabı, insanlar genelde pustuktalardan şey yapar ama herkes için okuması çok kolay bir yazar değil İhsan Oktay Yanar. O yüzden vazgeçtim. Devam edelim. Bundan sonra seçim olmayacak diye kanun hükmünde kararname çıkar mı? Zülal Çin, mümkün değil. Tip çalışalım dese İlker Çetemen. Olmaz. Siyaset, ya ben oradaki 4 kişiye hakikaten çok güveniyorum. Çok seviyorum onları. Çok acayip. Hani Erkan Baş'tan başlayarak içindeki herkes benim için çok önemli, çok değerli insanlar orada. İşte Barış Atay'da, Ahmet Şık'ta, Serak Adıgil'de çok önemli insanlar. Ama o öyle bir şey değil ya. Particilik öyle bir şey değil. Ben 32 yıldır bu işi yapıyorum ve bunun çok büyük bir bölümü siyaset çalışarak geçti. Parti öyle olmaz. Burada hep anlatıyorum ya. Bakın bir kere benim karşı çıktığım felsefe şu. Partiler demokrasi için çalışır. Partilerin yönetiminde bunu bütün siyasi parti yöneticileri, hani o 2 gün önce burada konuştuğumuz meclis restoran fiyatları gibi. Yayını izleyecekler, hepsi kafa sallayacaklar. Hiçbiri söyleyemeyecek ama doğrudur bu. Partiler demokrasi için çalışır. Partilerin yönetiminde demokrasi olmaz. Daha ötesine gideyim, olamaz. Olamaz yani, partinin âli menfaati konur bir yerde. O da bana ters. Ali Babacan erken seçim olmayacağını düşündüğünü söylemiş. Nerede söylemiş bunu? Allah Allah. Ben duymadım vallahi. Ziya Akbaş, Efrasiyab'ın hikayeleri. Evet, çok güzeldir. Hakikaten çok güzeldir. Bakalım. Bana sadece iktisatçı olmak yetmiyor. Katılımcılara özel iktisat, yüksek lisans ve doktora programı rica ediyorum Ünsal abi. Yapamayız onu şimdi. Vücut müsait değil. O hal göndermesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya bir şey söyleyeyim mi? Bu saatten sonra her şey olabilir. Hiçbir sıkıntısı yok ama bence. Ön seçim tekrar gelsin ister misiniz? Partiler açısından mı? Yani onların nasıl uygulandığı... Uygulanma metodu çok sağlıklı değil ki o hikayelerin. Yani illerde yapılan ön seçimlerde kimler nasıl oy kazanıyor? Partilerin güncel listesi mi kullanılıyor? Yoksa mesela ölmüş delegeler kullanılıyor mu? Biliyoruz da konuşuyoruz. Lan şahane, değil mi? Devam edelim. Kevser Hanım, Nevşin Mengü programında paylaştı. Neyi paylaştı? Siz Ali Babacan şeyini yazan hanımefendi misiniz Kevser Hanım? Onu mu, Ali Babacan erken seçim olacağını düşünmüyormuş? Bilmiyorum ya, ben duymadım en azından. Eskiden filmlerin jeneriklerinde seslendirenlerin de isimleri geçerdi. Bir seslendirme sanatçısı olarak bugünün bu hakkını nasıl yorumlarsınız Sol abi? Sezai Aydın'a saygıyla. Biz bu yıl çok sayıda seslendirme sanatçısını kaybettik. Nusret abiyi kaybettik, Bülent Yıldıran'ı kaybettik, en son Sezai abiyi kaybettik. Benim de birlikte çalıştığım insanlar. Doğru, emeğe saygı hiçbir yerde kalmadı ki. Kalmadı. Evet, doğrudur. Sonunda roll caption akıtılırdı. Hepimizin isimleri yazardı orada. Artık yok ya. Deniz Sarıcıoğlu, bak çok önemli soru. Bir siyasal İslamcı sizi asla yanıltmazdan yola çıkarak Ali Babacan'ı ekonomiye emanet edebilir miyiz? Sizce? Ya ben bu konudaki görüşümü çok sık tekrarladım. Çok sık tekrarladım. Bakın soru şu. Çok net bir soru. Yazmayın lütfen. Soru şu. Şu soruyu kafanızda bir çevirin. Ondan sonra deyin ki bana, evet benim de bir kararım var. Ziraat katılımın bu yayınlandıktan sonra insanları çok rahatsız eden bildirisi var ya. Hani şüphesiz her şeyin en iyisini Allah-u Teala bilir. Öyleyse bankacılık yapma güzel kardeşim. Yapma. Bırak. Bankacılık yapma. Ali Babacan ekonominin yönetimine geçse ve bir basın toplantısında Ali Babacan'a o soru sorulsa, denilse ki ziraat katılımına böyle bir şey yapmış, Ali Babacan ne diyecek size? Evet dese bir dert. Lan katılım bankaları böyle çalışır zaten diyecek. Hayır dese kendi tabanı için bir dert. Bence o sorgulamayı kendisi ekonomi açısından bugüne kadar hala yapmadı. Burada o yüzden söyledim. Deva Partisi'nin de Gelecek Partisi'nin de kuruluş aşamalarında insanlar beni çok hakikaten yıprattılar o dönemde. Mesela Ruşen yaptığı yayınlarda ısrarla bu sorgulamadan kaçındı. Israrla. Onlar çünkü şöyle düşünüyorlar kafalarında. Ya ben diyorum yani, bir hesaplaşmayla çıkacaksın kardeşim yola. Ben geçmişte şu hatayı yaptım. Şunu söylemeyeceksin. Biz zamanında çok uyardık. Geçeceksin onu. geçeceksin onu. Senin uyardım dediğin dönemde ben gazeteciydim. Ben yazdım o haberleri. Uyarmadın, ses çıkartmadın. O hesaplaşma yapılmadan yüründüğü için şu anda bunların hepsi geçiyor. Ben o hesaplaşma yapılmadan bunun yürüyebileceğini düşünmüyorum. Ama toplum öyle bir dışarıda birlik sağladı ki şu anda oy verenler bu sistemi bir şekilde oluşturacak. Önce çıkartacak. Sonra bu sistem kendi içinde hesaplaşma, helalleşme bölümünü yapacak zaten. Özge Hanım, şu sorduğunuz soruya benim bir yorum yapabilmem için vicdana davet ediyorum sizi. Yani nasıl yapayım buna? O kadar kapsamlı bir şey soruyorsunuz ki. Buna yayın yapalım bence. Ümit Çelik Altay, CHP sadece AKP eskileriyle HDP, TİP, LDP vesaire olmadan yeni bir sistem ve anayasa kurabilir mi? Kurarsa işe yarar mı? Cevabım hayır. Olmaz ki öyle bir şey. Hatta bakın artık Yeşiller Partisi var. Erkan Başkan çok güzel bir şey yaptı. Mecliste kürsüyü onlara bıraktı. Ya her türlü oluşuma açık olacağız kardeşim. Parlamento burada 6 yıl önce söyledim, insanlar çok rahatsız oluyorlar. Şimdi anladılar. Ne güzel. 6 yıl da geçmiş olsa. Orada en rahatsız edici şeyler bile konuşulabilmeli. En rahatsız edici. Sizi en tedirgin edici. Ulan bu nasıl söylenir diyeceğiniz şeylerde. Yeri orası. Herkes olmalı orada. O yüzden mesela yeşiller de olacak. Artık varlar kardeşim. Klasikler yayınınızda Anayurt Oteli'ni konuşmayı düşünür müsünüz? Vallahi Yusuf Atılgan olabilir tabii ya. Neden olmasın? Devam edelim. Nergis İper, Profesör Doktor İzzet Özgenç'in BDDK listesinde yer alması nedeni OHAL planını bir şekilde bozmuş olması olabilir mi? Ya zannetmiyorum. Yani çünkü o hatırlatmayı İzzet Hoca'dan önce yapanlar oldu. Yani İzzet Hoca'dan çok önce oldu. Bak mesela Ali Çağan demiş ki seçim barajı kalkmalı tamamen. Herkes mutlaka temsil edilebilmeli mecliste. O gördüğünüz 3.9'luk MHP oranı var ya, %1 de zor bulursunuz ondan sonra onu. Niye direniyor insanlar? Hani özgürlükten yanaydınız? Kaldırsanıza. Bak MHP ne hale geliyor görelim, kaldır. Murat Caner, CHP'nin de yeşiller ve sola kürsüde yer ayırması gerekir. Bence de. Deniz Danacı, Don't Look Up filmini izlediniz mi? İzledim. İzledim. Ben beğendim de. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir dakika durur musunuz? Ya çok acayip bir durum var. Ya gerçekten çok acayip bir durum var. Şimdi sosyal medyada bakın bir sıralama anlatacağım size. Diyeceksiniz ki evet ya harbiden böyle oluyor. Bak sosyal medyada bir şey paylaşılıyor. Tamam mı? Önce bunun taraftarları geliyor arkasında. Evet ya izledim, gördüm, baktım ben de acayip iyiydi falan filan. Sonra bir durgunluk aşaması başlıyor. Yani daha böyle tarafsız şeyler. İşte atıyorum bilmem ne Netflix'te gibi mesajlar paylaşılmaya başlıyor. Altından inceden gömmeye başlıyorlar. Ben yani hiç de şey yapmamışım. Yani ben sevmedim. Ondan sonra yardırmaya başlıyor. Ya beğenmek ya da beğenmemek çok kişisel bir şey olabilir. Ama bak ben mesela ben beğendim derken bazıları demiş ki ben şuna katılmıyorum mesela. Ya zaten bildiğimiz şeyi anlatıyor. Allah aşkına. Mesela sen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın oğlunun kararlarıyla böyle soytarı bir çocukla beraber bu tarz şeyler yapabildiğini biliyor muydun? İçinizde kaç kişi devlet makamında biriyle görüşmeye gidildiğinde gerçekten çok daha saçma sapan bir konu gerekçesiyle 6 saat böyle önemli kişilerin bekletilebileceğini biliyordu? Herkes biliyormuş valla. Ben dedim ki şey yaptıktan sonra tartışmaları gördükten sonra. Evet ya. Ya hakikaten ben hayatı boşa geçirmişim ya. Ben bunları anlatıyorum çünkü. İnsan, herkes biliyormuş zaten. Ya zaten bizim çağımızın temel sorunu bu. Bizim ülkemizin sorunu bu. Herkes her boku biliyor bu ülkede. Ciddi söylüyorum herkes biliyor. Haybe aslında yapılan şey. Bilmiyorum demekten tırsıyoruz biz. Bir desek acayip rahatlayacağız. Ya hayat çok güzel akacak. Bilmiyorum. Bir fikrim yok. Beğendim. Olabilir. Beğenmedim. Olabilir. Ya çok normal bunlar. Ama bunun üzerinden bir ayrımcılığa gidilirken şu söze karşıyım. Bilmediğimiz hiçbir şey yok ya. Allah aşkına. Ne diyorsun ya? Ne? Vallahi bayağı ilerimişsin. Doğru bak, Bahadır Bey'in söylediği doğru. HDP meclise girmesin diye getirilen baraj MHP girebilsin diye düşürülmeye çalışılıyor. Nereden nereye? Tam cümle budur işte. HDP girmesin diye konulan baraj MHP meclise girebilsin diye tutulmaya çalışılıyor şu anda. Düşür %1'e. Bak ne oluyor, görelim hep beraber. Allah aşkına. Düşür, %1'e düşür. Sonra mesela Türkiye İşçi Partisi'nin oyunu seyret. Bak MHP ne oluyor ondan sonra? 0.8 ile baraj dışı kalarak tarihe nasıl geçiyor görelim. Berna Hanım, valla ben de beğendim ve eğlendim. Ben de beğendim valla. Hakikaten beğendim ben. Derdini gayet güzel anlatmış. Bence yeterli yani. Sonuçta bir film ya. Uzun yapmışlar. Sadece kötülüğü bence o. 2 saat 23 dakika mıydı? Bence en azından içinden çok rahat bir 45 dakika atılabilir. Çok rahat 45 dakika iştiriği yapılabilir o filme. Çok rahat yani, salla direkt. Gargara yapmış ama eğlenmişler belli ki. Mehmet Rasim İnceoğlu. Kamu özel işbirliğiyle yapılan köprüler, yollar, köprüler ve şehir köprüler çift. 2 köprüler mi? Şehir hastaneleri kamulaştırılabilir mi? Yoksa bu projeler için harcanan paraların üstüne bir bardak su mu içelim? Devleti zarara uğratanlar yargılanır mı? Elbette yargılanır. Elbette yargılanır. Ya şunu yapabilirsiniz. Bunun örneği var. Lütfen yazmayın. Bunun örneği var. Mesela dersiniz ki yeniden bir görüşme yapılacak bu insanlarla. Ya devlet yapmıyor mu? Şöyle düşünün. Eczanelerle hali hazırda euro kuru 4.4 lira üzerinden uygulanıyor eczanelerle. Çevirip dersin ki kardeşim sen euro üzerinden mi ödeme istiyorsun? Güzel. Ne kadar euro şu anda? Hemen bir bakalım. Ben de bilmiyorum çünkü. Dün bir ara ben başka bir şeyle uğraşıyordum. 15 lira 12 kuruş. 15 lira 12 kuruş ya. Ha, ben sana 5 lira veriyorum. Ondan sonrası tahkimdi, mücadeleydi, bilmem ne, ama yani bununla uğraşılır mı derseniz uğraşılır. Çok da güzel uğraşılır hem de. Çok güzel uğraşılır. Vallahi. Enerjiyle ilgili daha önce bununla yapılanlar da çünkü uğraşıldı. Benzer özelliklerini görün. Özlem Güldar Altuner. Ünsal Bey, her gün ciddi bir olumsuz haber bombardımanına tutuluyoruz. Sizi her gün dinamik ve motive görüyorum. Enerjinizi, modunuzu nasıl koruyor ya da yükseltiyorsunuz? Valla bunun bir yöntemi yok. Ben kendimi okuyarak sağlıklı tutmaya çalışıyorum. Hakikaten güzel şeyler de oluyor. O güzel şeylerden uzak tutmamaya çalışarak yapıyorum bunu. Biraz böyle müzikle diri tutmaya çalışıyorum. Ama onun dışında ya, umudu yitirmek çok kötü bir şey. Bugün yayının başlığında kullandığım o fotoğraf var ya. O benim için önemli Özlem Hanım. Önemli. Yani hayat hakkınız mücadelenizdir kadar sözüne inandığınız zaman o umut oluyor zaten. Başka çaresi yok bu işin. Yoksa kapatalım gidelim dükkanı. Var bir sürü yalaka. Yani çok daha fazla para kazanmak da mümkün bunu yaparak. Düşünsenize yani orada A parada A haberde yapılan yayını ben tek başıma çok rahat yaparım. Yani onurdan vazgeçmeye razı olabilsem. Olmaz ama. Bayram Alpa, yayın şahane ama iş yerinde yeni yıl kutlaması var, ona katılmam gerekiyor. Ayrılmadan önce tüm dostlara sağlıklı, mutlu, iyiliklerle dolu şahane bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere, sağlıkla kalın. İyi seneler diliyorum Bayram Bey. İş yerindeki herkese de selamlar, sevgiler. Doğada vakit geçirmek de iyi geliyor. Keşke yapabilsek. Evet, doğru. Sercan Yılmaz, Z kuşağında yükselen bir liberal akım var. Ali Babacan, Abdullah Gül, Besim Tibu kendine rol model alıyorlar. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Vallahi onu görmedim ama onların kafalarındaki liberalizm bizim tanımladığımız liberalizm değil. Ben de onlardan bir tanesiyle yaşıyorum evde. Çok şükür. Aynı değil. Aynı değil. Yani onların anlattığında mesela Ali Babacan onlar için bir figür olamaz. Dikkatinizi çekiyor mu bilmiyorum. Bahsettiğiniz Z kuşağının kafasında din böyle mutlak bir yerde değil. Değil. Sorgulanabilir bir kavram o. Yani bu insanları, Z kuşağı dediğiniz insanları Diyanet İşleri Başkanlığı'yla kandıramazsınız. Ne yaparsanız yapın kandıramazsınız. Yemiyor onlar o numaraları. O yüzden onların kafalarındaki liberalizm bir ekonomik akım anlamında bir liberalizm değil. Özgürlükçülük tanımı üzerinden gidiyorlar onlar daha çok. Mehmet Oya, Ünsal abi dinlenildiğinde ciğerin yarısını alan parçalar isimli bir çalma listesi yapsak güzel olmaz mı? Geçen gün Ümitsiz Bir Aşka Düştüm parçasını dinledikten sonra iki gün kendime gelemedim. Ben söyledim ama Doktor Alaaddin Yavaşça boru değil. Hicaz zaten şarkı. Özelliği o. Yaparız belki ya. Ünsal abi geçen kitapçıda 20 lirayı görünce Ahmet Ümit'in Agatha'nın Anahtarı kitabını aldım. Sizin yorumunuz nedir kitap hakkında? Henüz başlayamadım. Benim çok yani en sevdiğim kitaplarından biri değildir Agatha'nın Anahtarı. En sevdiklerimden biri değil. Okudum. Bar arkada da duruyor kitap zaten. Yani onun için şeyi söylüyorum. Öyle bir figür olmaz onlar. Z kuşağı için Ali Babacan. Z kuşağı için Ali Babacan nasıl bir figür olur biliyor musunuz? Mesela mütedeyyin bir ailenin içinden çıkmış, kabuğunu kırmaya çalışan bir Z kuşağı mensubu için evet Ali Babacan bir model olabilir. Ama onun da ona eleştirisi var. Ve onun kafasındaki özgürlükçülük tanımı, o liberalizm diye tanımlanan özgürlükçülük tanımı Ali Babacan'ınkinden farklı. Bir ciddi farklı hem de. Levent Atılgan, Almanya'da Erdoğan'ın faiz sebep enflasyon sonuçtur politikasının lira üstünde kötü etkisini değerlendirdiler. Sonuçlarının dünyada bir domino etkisi yaratabileceği konuşuldu. Çok normal. Çok normal bu. Neden? Ya bu ülkeye yatırım yapanlar var kardeşim. Bak bu ülkenin hani hep söylüyoruz ya bir izleyici dünyayı yapamadık. Yapsak burada anlatacaktım onu da. Şeyi sormuş bu ülkenin risk primini CDS'i ile ilgili olarak. Ya diyor ki aslında mantıklı tabii. Diyor ki bir ülkenin risk primi bilinebildikten sonra ve uluslararası çevrelere açık hale geldikten sonra yatırımcı açısından nasıl bir risk içerebilir ki? Görmezsin, yatırım yapmazsın, olur biter. Öyle değil, nasıl düşünmek lazım biliyor musunuz? Sizin yatırımınız olmayabilir ama ülkenizin farklı kuruluşlarının şirket ortaklıklarıyla bireysel yatırımcı anlamında bağları olabilir. Onların dönüşü olabilir. Yani o insanların diyelim ki bakın bunun örneklerinden bir tanesi yaşandı. Kuzey Avrupa'da dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri Nokia. Biliyorsunuz değil mi? Sonra esamesi okunmadı. Çöktü bir anda şirket. Çünkü Nokia teknolojiye uyum sağlayamadı. Baksanız piyasanın çok büyük bir bölümünün sahibiydi aslında. Ama teknolojiye uyum sağlayamadığı için geriledi ve bütün Kuzey Avrupa'yı sarsan bir ekonomik kriz yarattı sonrası. Neden? Hepsi o şirketin ortağı değildi ki. Orada işte devletlerin ortaklığı, büyük kuruluşların birbiriyle ortaklığı, bankalar tarafından verilen krediler, sendikasyonlar var bu ülkenin bankacılık sektörüne verilmiş. Avrupa'nın dev bankaları, dünyanın büyük bankaları tarafından çıkartılmış. Yani bunu hani işlerine geldiği zaman şöyle açıklıyorlar ya, dünya artık küresel bir köy. İşte küresel köy böyle oluyor. Yani bir İspanyol bankasının Türkiye'de bir banka ortaklığı olması değil sadece önemli olan. Başka İspanyol bankalarının da Türkiye'deki bankalara sendikasyon kredisiyle aslında bir şekilde onların riskine ortak olması. O yüzden kimseyi kimsenin içinden çekip alamıyorsunuz. Devam edelim. Öğretmenlerin aklında hep aynı soru. Yüzde kaç zam alırız sizce ne olur? Yani göklerden gelen karar bilir bilemem ki. Vallahi zor be. Ben söyleyemem. Takvim gazetesi her gün sür manşette bir şey yazıyor ama beni aşar. Vallahi. Ersan Erten, yakın arkadaşlarımın Facebook ve Twitter paylaşımları nedeniyle davalar açıldı. Üstelik çok sıradan paylaşımlar. Davalarla suskun bir toplum amaçlanıyor. Korku cumhuriyeti. Bir yere gitmez ki bu. Babacan yaptıkları kur hamlesi işe yaramayacağı için 2023'ü bekleyecekler. Mecbur işe yarayıp olumlu bir hava oluştursalar derken baskın seçim yapmak isteyebilirler demiş Nevşin Mengü'ye. Bence yanlış yere yatırım yapıyor. Neden biliyor musunuz? Tugay Bey. Tugay iyi bir şey yazmış sağ olsun anlattığı için. Ekonominin yönetilecek bir hali kalmaması Ali Babacan'ın bu söylediğinin ertelenmesini. Yani seçim Erdoğan'ı zorlayacak. Erdoğan seçimi zorlamayacak. Devam edelim. İspanya'da özel bir bankanın yanlışlıkla İngiltere'deki 75 bin hesaba milyonlarca sterlin transfer etmesine ne diyorsunuz? Duymadım ki. Vallahi ilk kez duydum. Sevgili Sezer, bu yılda delirmeden kapatıyoruz çok şükür. Yani sanırım emeğiniz ve umudunuz için teşekkürler. Herkese sağlıklı bir yıl. Ya teşekkür ediyorum. Delirmek gibi bir lüksümüz yok. Zaten ülke olarak kayışı koparttık. Çok oldu onu yapalı. Ama biz bu deliliğin içinde bile bir yerde direnmeye çalışıyoruz. Ondan vazgeçmemek lazım. Kemal Sel, devri sabık hep olumsuz anlamda kullanılıyor ama yapılması lazım olan şey bu değil mi? Ya bu. Bu. Ama ismin ne olduğunun bir önemi yok Kemal Bey. Ben buradaki hesaplaşma, helalleşme karşılaştırmasını doğru buluyorum. Tolga Mirmerik, Ünsal abi bir e-posta göndermiştim. Dün gözden kaçmıştır. Bu pazar günü çıkacak Bir Gün gazetesi yazımda sizin isminizi kullanarak Ünsal abiden esinlendim cümlesi kurma izni istemiştim. Estağfurullah. Estağfurullah. Yazı iletmek zorunda kaldım. Editöre helalleşelim. Tabii ki ya. Ya benim derdim şu. Arkadaşlar çok da iyi oldu Tolga'nın bunu yazması. O kadar çok şey geliyor ki. Mesela gün içinde. Bunların bazıları beni çok mutlu ediyor. Çünkü insanlar bir yandan yayına sahip çıkıyorlar. Gerçekten yayına sahip çıkıyorlar, onun farkındayım. Yani işte şu ana haber bülteninde sabah, bu sabah konuştuğumuz şeyi aldı, olduğu gibi konuştu. Selçuk Tepeli. İsim vereyim, yani ben burada hiç kırıtmadım kardeşim. İsim vererek söyleyeyim de. O yaptı. Mesela böyle bir şey yazmış. İşte İsmail Saymaz yazısında Tamil gerillalarından bahsetmiş. Ya kardeşim bunlar olur. Bunlar olacak. Bugüne kadar da oldu. Bundan sonra da olacak. Sahip çıkmanız beni çok mutlu ediyor. Çok mutlu ediyor. Ama ya bununla baş edebilmemiz... Ya bu ne biliyor musunuz? Bakın hiç eğip bükmeyelim. Bu bence sadece şu. Ben o amaçla yapıyorum burada. Ya insanlar kendilerini çok önemsiyorlar. Vallahi çok fazla önemsiyorlar kendilerini. Ben böyle bulunmaz Hint kumaşı zannediyor herkes kendini. Ben çok muhteşem yazarım. Ben muhteşem bir moderatörüm. Ne bileyim işte ben çok iyi, acayip iyi doktorum. Çok baba avukatım, ben bir muhasebeciyim ki kralı gelse dillanı tanımam falan. Ya böyle bir şey yok güzel kardeşim ya. Sıradan insanları sonuçta. İşimizi iyi yapmaya çalışıyoruz. O yüzden de hani insanlar kendini çok önemsediği için birinin isminden bahsetmekten çok çekiniyorlar, utanıyorlar Türkiye'de. Ya iyi bir şeyler yapıldığında anlatmaktan korkuyor herkes böyle ama ya onun adını mı söyleyeceğim ya. Ya benim Selçuk Tepeli en büyük eleştirim benimle ilgili değil ki. Bak tekrar söylüyorum burada. Yapmadığı saçmalık şu. Ya burada daha önce söylediğim için o rahatlıkla söyleyeyim. Fox Haber'in muhabiri, en kıdemli muhabiri. Ankara'daki en kıdemli muhabirlerden biri. Benim de sokakta muhabirlikten arkadaşım Kemal Aktaş. Parlamento Muhabirleri Derneği Başkanı oldu. Bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu anlamadığı için ben olsam ana haber bülteninin içinde bunu başa alır ve derdim ki ya benim muhabirim kardeşim, Ankara'daki en kıdemli muhabirim artık Parlamento Muhabirleri Derneği'nin başında. Adam onu söylememiş. Öbür taraftan arakladığı, buradan yayından indirdiği, çıkartıp söylediği şeyi savunur mu? Keşke yapsa. Vallahi ben yapmaya devam edeceğim. Yani bazen siz de söylüyorsunuz. Hatta bir muhabir kardeşim. Ya kızcağız o kadar da güzel yazmış ki. Ben diyor bunu yazarken çok da utanarak yazıyorum. Çünkü diyor yani yayında ismimi andın abi ama ben... Gazetenin içinde bile bahsetmediler benden diyor. Güzel kardeşim böyle olmak zorunda ama. Yoksa nasıl gelişeceksin bu meslekte? Birinin bir şey yapması lazım. Bak bu çok iyi bir iş yapıyor diye ortaya koyması lazım. Ya burada iki tane yol var. Vallahi çok açık yüreklilikle söylüyorum. Yani burada hiçbir şey kıvırmadım ben sizin karşınızda. Yine kıvırmayayım. Bak burada iki tane yol var. Ya sana yapıldığı gibi davranacaksın. Ya diyeceksin ki hayır kardeşim o yanlıştı. Ben bana yapıldığı gibi davranmamaya çalışıyorum. Gerçekten. Yöneticilerimden, bugüne kadarki yöneticilerimden utanarak bu yayınları gören varsa utanarak izleyenler vardır eminim. Ya ben çok haksızlık yaptım bu adama diye. Doğru, haksızlık yaptın. Evet. Ben öyle yapmadım. Yöneticilik yaptığımda da yapmamaya çalıştım. Ne kadar becerebildim bilmiyorum ama emin olun öyle olması halinde. Serbest uçuşta şu sosyal medyada iyice kopup giden duyar kasmak konusunda konuşacaktık. Vallahi ya sevgili Erkan neyini konuşalım? Hangi bölümünü konuşalım? İş öyle bir koptu ki. Bak şimdi şunu mesela konuşalım. Burada yayına başladığımız seneydi galiba. 2015'in Ağustos sonu. Yok bir sene sonraki yazdı. Doğru. Hatta evet Tabii çok net hatırlıyorum. 15 Temmuz olduktan sonra da üzerinde konuştuk. Ve hatta bazı insanlar dedi ki bunun yeri mi zamanı mı? Bu sokak köpekleri konusu Türkiye'de yaygınlık, acayip bir yaygınlaşma içinde. Size bir örnek verdim, hatırlıyor musunuz? Benim yaşadığım sitede, üstelik kendisi de veteriner olan bir insan, köpeği de var. Sitede birlikte yaşadığımız insanları uyarmıştı. Demişti ki bakın şu anda yaptığınız şey yanlış. Yanlış, siz zannediyorsunuz ki sokak köpeklerini sitenin içinde bir yer yaparak çoğaltma yöntemiyle iyilik yapıyorsunuz. Aslında kötüleştiriyorsunuz çünkü bir yerden sonra bu iş kontrolden çıkacak ve bakamayacaksınız. Bakamadıktan sonra birini bulmaya çalışacaksınız ve o biri olmayacak. Bugün geldiğimiz yer burası. Israrla şunu anlatmaya çalışıyordum insanlara. Ya yazın özellikle şu kavurucu sıcaklarda gözünü seveyim şu hayvanlara bir tas su koyun. Ama insanların toplu olarak girip çıktığı yere koymayın. Kimse sizin gibi sevmek zorunda değil. Bu da faşizm. Bu da faşizm kardeşim. Korkuyorum diyor mesela. Korkma diyorlar. Nasıl korkma ya? Sen bunu yapabiliyor musun kardeşim? Yani uçaktan ben korkuyorum. Korkma. Oldu geçti benim korkum. Tamam ya bak hakikaten hiç kimsenin aklına gelmemişti. Bir zeki sensin. İyi ki yaptın. O gün bunlar belediyeler eliyle işte Bernem Hanım'ın söylediği gibi kısırlaştırma operasyonları yapılmadan, çoğalmaları için mantıklı bir düzen tutturulmadan devam edildiği için şu anda geldi. Öyle bir yere dayandı ki ve bütün bunların içinde insanlar hala dövüşçü bir ırkın, bak tekrar söylüyorum, dövüşçü bir ırkın bana sürekli olarak şunu anlatmaya çalışıyor. Çok şeker aslında. Ya değil kardeşim, değil. Sana şeker geliyor olabilir. Bu senin hakkın. Ama ne olur bunu pazarlamaya çalışma bana. Irkı o hayvanın. Özelliği o. Yetiştiriyorlar ve ondan sonra da veriyorlar. Sokağa bırakıyorlar. Sahipleri ya dışarıda böyle elinde tasmayla gezdiriyor. Ya gezdirirken bir bakın Allah aşkına. O mu hayvanı gezdiriyor, hayvan mı onu gezdiriyor, tartışalım ondan sonra. Ya o hayvanın yapısı o. Doğası o. Doğası o. Ve insanlar bunun kontrolünü yapmadan bu çoğalmaya fırsat verdiler. Şimdi iş kontrolden çıktı. Döne Hanım yazmış. İyi de kapıya gelen hayvana yapalım. Ne yapalım? Kapıya nasıl geldiğini sorgulayalım mesela. Oradan başlamaya ne dersiniz? Bunun üzerinde konuşalım. Korkmadan konuşalım ama. Hayvanseverler de açıkça konuşabilsinler bunun üzerine. Var mısınız? Çünkü hiç böyle olmuyor. Hiçbir tartışmada böyle olmuyor. Duyar kasılmaya başlanıyor hemen. Onlar da can. Ya bunu reddedebilecek kadar manyak olabilir mi biri? Onlar da can. Evet. Ama bunu açıkça tartışma zamanı geldi artık. Bak kontrolden çıkıyor iş. Sokakta gece evine gelen insanlar. Bak gece evine geliyor. Hani hep şunu savunmuyor muyuz biz? Mesela bak Anıl Ulusu hayvan fobisi bir rahatsızlıktır ve tedavi edilebilir. Nerede tedavi edilebilir? Anıl Bey, Anıl Hanım ikisi de var çünkü. Hem Anıl adında erkek hem de kız tanıdıklarım var. Nerede tedavi edilebilir? Bu hastalığın tedavisi için herkes aynı şekilde bu şarta sahip mi? Bu imkanlara sahip mi? Gece saat 11'de hep bunu savunmuyor muyuz kardeşim? Ben size bunu ya, inanarak anlatmadım mı? Dünyanın neresinde bir kadın tek başına sokakta özgürce yürüyebiliyorsa gecenin köründe orası büyür, yürür. Ama yapamıyorsa bunu rezalet. Bak yine benim yaşadığım sitede. Gece saat 11'de dışarıdan gelen eğlenip arkadaşlarıyla gönlünce bir gece yaşayıp gelip arabasından inmeye çalışan insanlar defalarca gördüm ben burada. Defalarca arabadan inemiyor. Gerekçesi korku. Anıl Bey ya da Anıl Hanım ona da söyler misiniz lütfen? Ya bu tedavi edilebilir bir şey rahatsızlık. Gerçekten bu tedavi edilebilir yani. Sokak hayvanı kavramı yanlış. Ya neden dünyanın herhangi bir yerinde sokak hayvanı yok? Bunu niye sorgulamıyoruz biz? Amerika'da aynı şey olduğu zaman sokakta bulunan bir köpekle ilgili filmler yapılıyor. İnsanlar oturup seyrediyor. Ya bizde film yapmak isteseniz hangi 350-400 bin hayvanla ilgili yapacaksınız? Bakın bu artık tartışmanın çok net bir şekilde ortaya çıkması gereken bir boyuta taşındı. Hiç kimsenin saklanacak, gizlenecek bir yeri yok. Hayvanseverler de gelecek. Gelecek ve bunun karşılığında yani ne yapılacağını açıkça konuşacaklar. Bu iş çözüm bulmak zorunda. Kontrolden çıktı, daha da çok saçma bir yere doğru gidiyor şu anda. Arkadaşlarım var mesela benim, geceleri ormanda hayvan beslemeye gidiyorlar. Çok uğraşıyorlar. İşte mesela kilolarca ucuz makarna alıyorlar. Kilolarca 25-30 kilo. Onun içine böyle et bulyonlar atıyorlar, kaynatıyorlar falan. Hayvanları onlarla besliyorlar. Bunu yapan insanlar var. Ve çok iyi niyetle yapıyorlar bunu. Ama o köpekler kısırlaştırılamadığı müddetçe, küpeleri takılmadığı müddetçe sürekli olarak ona ihtiyaç duyan insan sayısı ona ihtiyaç duyan hayvan sayısı artacak. Anıl Bey, nasıl yapacağız bunu? Ne diyeceğiz mesela? Şunu mu söyleyeceğiz? Yani köpek korkusu tedavi edilebilir bir rahatsızlık. Demekle çözülmüyor ki. Anlatmaya çalıştığım bu. Hayvanseverler de özellikle bu konuda tartışmaya açık olmalı. Kusura bakmayın, hiçbiriniz tartışmaya açık değilsiniz. Hiç. Kusura bakmayın. Tartışmıyorsunuz. Siz öyle bir yerden alıyorsunuz ki mevzuyu. Tartışılmasını istemiyorsunuz. Oysa tartışmak zorundayız. Yani işte Zeynep Hanım'ın söylediği hikaye var. Ya sokağa bırakıyorlar, hayvanları eve alıyorlar. Biraz böyle hani zevkini alıyor, okşuyor, seviyor, bakıyor ki beslemek zor. Yani tatile çıkacak mesela, bırakacak yer duruyor. İşte hayvan oteline götürsen geceliği şu kadar, veterinere bıraksam şu kadar yapmam lazım. Öbür tarafta bunlar yapılması lazım. Aa, çok pahalı. Bir pikniğe gidiliyor, hayvancağız bırakılıyor. Ya şehirler arası seyahate, tatile gidip bırakıp dönen insanlar var ya. Artık bu vicdansızlık falan değil gerçekten. İnsanlık değil bu. Bilinç bu düzeyde. Bir daha söylüyorum. Sevgili hayvanseverler, kusura bakmayın, siz tartışmıyorsunuz. Tartışmaya yanaşmıyorsunuz. Hiç yanaşmıyorsunuz hem de. Sizin için katı bir kural var. Katı bir kural. Bu böyle. Onlar da can kardeşim. Onlar da can kardeşim. Bunu reddet. Ya insanlık düzeyi bu zaten. Bunu konuşmayalım biz. O tartışılabilecek bir bölüm değil. Nasıl sorusunun cevabını bulalım. Belediyeler barınak açsın. Bak, belediyeler barınak açsın. Açsın. Açmalı. Ya hayatı birlikte paylaşıyorsak evet bakmalı. Belediyeler yer açsın. Ne kadar bakacak belediyeler? Ya da ne yapacak mesela belediyelerin, bu neye benziyor biliyor musunuz? Yani benim için çok ciddi bir sorun bu. Zaman zaman yapıyorum işte elemeler. Şu anda görmüyorsunuz, odanın bu tarafı olduğu gibi kitap dolu. Benim bir kütüphanem var. O kütüphanenin bir istiyap haddi var. Bu odanın bir istiyap haddi var. Kalanını ne yapacağız? Belediyeler diyelim ki sokaktan sürekli hayvan topluyorlar ve şunu yapıyorlar. Acayip iyi bir barınak oluşturdular. Veterinerler işe aldılar. Çok güzel olanaklar sağlandı. Sorum şu, nereye kadar ya? Nereye kadar kardeşim? Hayvanseverler kusura bakmasınlar ama bunu tartışmıyorsunuz. Kaçıyorsunuz bu tartışmadan. Kestirip atıyorsunuz direkt. Hemen diyorsunuz ki onlar da can. Ya bunu tartışmayalım ne olur. Bu tartışılacak bir bölüm değil. İnsanlık bu düzeyi aşmış olmalı. Ne demek onlar da can? Zaten aksini söyleyemezsiniz. Ama bu nerede duracak? Nerede duracak? Bunu bilmek zorundayız. Ve hayvanseverler hayvanlarının sorumluluğunu almıyorlar. Almıyor kardeşim. Evinde besliyor, bakıyor, büyütüyor falan. Dışarıdaki insanlar. Giray Ulusoy. Barınaklara gidin görün, oturun ağlayın. Oturduğumuz yerden konuşması kolay. Ben burada yaşadığım yere çok yakın var bir tane. Bir gün, hatta bu yayından sonraydı. Türkiye'de yine can sıkıcı bir şey olmuş. Halbuki hiç olmaz ama hakikaten böyle canım sıkkındı. Çıktım arabaya bindim ve işte arka taraftan Eymir'e gidiyorum. Oradan geçerken ilk kez indim. İlk kez gördüm orayı. Hakikaten elden gelen her şey yapılmış. Acayip uğraşılmış. Acayip uğraşılmış. Ve insanlar canla başla çalışıyorlar. Ama içeride hayvanların hali rezildi ya. Rezildi. Sürekli böyle inleyen hayvanlar var. çıkalım buradan. Ya kafeste. Ya nereye kadar sorusunun cevabını bulmak zorundayız. Hayvanseverler. Evet, size televizyon ekranlarında bunu söylemiyorum. Çok daha Pokemon programlar var. Ne olur onları izleyin eğer rahatsız oluyorsanız. Ama ben size bu soruyu soracağım ve şunu da söylemeye devam edeceğim. Nereye kadar? Kusura bakmayın, siz bunu tartışmayı sevmiyorsunuz. Tartışmıyorsunuz bunu. Tartışıyor gibi görünüyorsunuz, bir yerde tutuyorsunuz. Onlar da can bitti. Yok öyle değil. Öyle değil. Bunun mutlaka bir politikasının oluşturulması gerekiyor ve bunu yaparken bak şundan çok net korkuyorum. Çok net. Diyelim ki seçim oldu, değişti iktidar. Ve bu iktidar bir hayvan hakları politikası hazırladı. Tamam mı? Onu çıkarttı. Bak en büyük itiraz, yazın bunu bir yere. Kendini hayvansever olarak tanımlayan insanların duyar kaslığından gelecek. Yazın bunu bir yere. Çok rahat sallayacak çünkü herkes. Nasıl sorusunun cevabını vermeden. Bir daha söylüyorum, siz tartışmıyorsunuz bu konuyu. Tartışır gibi yapıyorsunuz. Hiç sesiniz çıkartmıyor. Çıkartmıyorsunuz. Vallahi birlikte yaşadığınız insanlara saygı göstermiyorsunuz. Kusura bakmayın. Çok büyük bir bölümünüz için geçerli bu. Çok büyük bir bölümünüz için. Saygı göstermiyorsunuz. Yani o insanların hayat haklarına, o insanların yaşam alanında mesela böyle çok sayıda sokak hayvanı olmasını istememelerine saygı göstermiyorsunuz. Ben istemiyorum. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Ben bu kadar çok sokak hayvanı olmasını istemiyorum. Hani bazıları diyor ya acayip şeyler var ya, yani bu sosyal medyadan da yayılıyor bu. Bir yerde ev kiralayacaksanız bak bir grup Facebook filozofu var. Bunlar oturuyor sürekli olarak böyle kıçından uydurarak bir şeyler yazıyor. Çünkü hani o demin dediğim sosyal mesaj sıralaması var ya, orada tutacağını biliyor. Bir yerde ev kiralayacaksanız lütfen o mahallenin insanların sokak hayvanlarına yaklaşımına bakın. Eğer oradaki sokak hayvanları size yaklaşıyorsa, sizden korkmadan yanına gelip işte kuyruğunu size sürtüyorsa orada ev kiralayabilirsiniz. Hadi lan oradan. Düdük. Peki indin arabadan, kiralık eve bakıyorsun. 4 tane hayvan saldırdı sana. Ne yapacaksın? Ev çok güzel. Ne yapacaksın? Anlatsana bana bir. Duyar kasmak dediğim bu işte. Bu çok normal. Çünkü insanlar bundan yaşıyorlar. Yapmayın. Bunun yöntemi bu değil. Vallahi böyle çıkamayız biz bu işin içinden. Bu bitecek. Kısırlaştırılarak mutlaka ama mutlaka sokak hayvanları sorunu çözülecek adını koyacağız önce. Sokak hayvanları sorunu. Bu bir sorun. Yani işte sokaktaki insan... bak Nurten Hanım, ne yapılsın? Sokak hayvanları öldürülsün mü? Hayır. Böyle bir şey söylemedim ki ben. Nurten Hanım işte bak buraya getiriyorsunuz mevzuyu hemen. Ne yapalım, öldürelim mi? Onlar da can. Ben böyle bir şey söylemedim. Kısırlaştırılacak. Kısırlaştırılmayan hayvan kalmayacak. Kalmayacak. Ama bu bir program çerçevesinde yapılacak. Mutlaka ama mutlaka yapılacak. Çünkü o hayvanların yeri oralar değil. Sahiplenenler özellikle, yani ev içinde her hayvan olmuyor. Doğru. Ama mesela bahçeli evleri olanlar var, işte daha geniş alanlarda yaşayanlar var. Şahane bir şey bu. Daha büyük hayvanı evde de besleyebileceğine inananlar var. Olabilir de ayrıca. Ama hayvanların yaşam alanı sokak değil. Saldırır deyince o anlama geliyorsunuz abi. Ne alakası var? Ne alakası var? Saldırgan hayvanları mesela, burada barınaklarda bir süre önce sadece o yapılıyordu. Saldırgan hayvanlar ağırlıklı olarak toplanılıyordu. Yani kusura bakmayın ama bakın aynı şey oluyor yine. Hemen siz tartışmayı bir yerden pat pat pat pat alıyorsunuz. Hemen. Erman Özçelik bak çok doğru bir şey. Adalardaki at meselesi ne oldu hayvansever arkadaşlar? Ben de sorayım. Ne oldu? Hani yazıyordunuz ruham hastalığı yazıldı, hayvanlara yapılan eziyetler yazıldı falan filan. Ne oldu? Takip eden var mı? Efendim? Sosyal medyada çünkü gazı gitti değil mi? Onu söylüyorum işte. Sokak hayvanlarının yaşam alanı sokaktır, biz onların yaşam alanına yerleştik. Değildir Özge Hanım, alakası yok. Sokağı yapan kim? Çok özür dilerim. Yani şunu söyleyebilirsiniz mesela. Bir ayının yaşam alanı ormandır. Ormanı oluşturan insan değil. O yüzyıllardır orada. Sokağı yapan kim? Çok özür diliyorum. Köpekler mi oluşturuyor sokağı? Hocam ben Fransız sokağında, yani biz bu köpek grubu olarak sadece Fransız sokağında yaşıyoruz. Olayımız bu. Duydunuz mu böyle bir şey? Öyle bir şey yok Özge Hanım. Sokak hayvanlarının yeri sokaklardır. Biz onların yaşam alanına yerleştik falan. Hayır. Alakası yok. Onların yeri sokak falan değil. Tekrar söylüyorum. Herkes de sizin gibi sevmek zorunda falan değil. Lütfen bunu kafanıza sokun. Siz tartışmıyorsunuz dediğim yer tam da burası işte. Sokak hayvanlarının yeri sokaklar falan değildir. O hayvanların daha iyi yaşam koşullarına ihtiyacı var. Saat 10.27 oldu. Şimdi bu yıl içinde demin dedim ya, yani tam sayı birkaç kere çıkarttım tam sayıyı da tam sayı olmuyor. Gerçekten tam sayı olmuyor. Yani bir yerde 46 tane çıktı, bir yerde 54 mi çıktı, 55 mi çıktı? Sayarken de kayboluyor çünkü aralarda bazı yerlerde, çünkü yayının bazı yerlerinde durduk yerde bir kitaptan bahsetmişim. Sonra işte yakınımda çıkartıp göstermişim, ha işte bu falan diye. Onları saymıyorum ama 50 civarında kitap burada konuşmuşuz. Bu yılın son kitabı bir umut kitabı. Ama bu umut boş bir umut değil. Ece Temel Kur'an'ı size tekrar anlatmama gerek yok herhalde. Kim olduğunu, ne yaptığını, bugüne kadar nelerle uğraştığını. Aslında bir hukukçu Ece Temel Kur'an. Yani temeline baktığınız zaman. Bir hukukçu. Köşe yazılarından insanlar tanıdı Türkiye'de. Ağırlıklı olarak yaptığı röportajlarla, söyleşilerle. Ama yazdıklarıyla daha çok. Kitaplarıyla. Bazı kitaplarını burada da konuştuk. Ece Temel Kur'an bu yılın başındaydı. Mart'tı. Mart'tı değil mi? Tabii. Bir kitap çıkarttı. Kitabın adını hatırlamaya çalışıyorum şimdi. O zaman burada konuşmuştuk. Mart ya da Nisan, tam hatırlamıyorum ama yani bahardı. Tam bahar zamanıydı. O kitaptan bahsederken adını hatırlamıyorum. Bir bakar mısınız? Neydi ya? Kitabın ismini unuttum. Neyse, şimdi belki konuşurken gelir. Orada anlatırken diyordu ki biz büyük bir umutsuzluğun içine düştük. Çok büyük bir umutsuzluğun içinde çırpınıyoruz. Ve istedim ki insanlar şunu yapmasınlar. Bu umutsuzluk hepimizin içinde böyle lap diye kararan bir kar topuna dönüşmesin. Yuvarlanıp gitmeyelim içinde. Bunun için de bir şey göstermeye çalıştım. Bu kitapta dünyanın farklı... Ha, bu da geçer. Hay yaşa sevgili Tolga. Bu da geçer. Denemelerden oluşan bir kitap. Bu umutsuzluğun içinde direnç noktaları var ya, denemelerle bunu anlatmıştı. Ama bu kitapta sadece öyle bakmamak lazım. Bu kitap dünyanın pek çok yerini dolaşan bir kitap. Gerçekten çok yeri dolaşan bir kitap. Ve hepimizin hikayesinin aslında nasıl aynı olduğunu anlatıyor. İnsanın temel sorununun faşizmle mücadele etmek olduğunu anlatıyor. Umutsuzluğu asıl yaratanın faşizm olduğunu, bu duygunun canlı tutulmasının, diri tutulmasının, İnsanlar tarafından beslenmesinin asıl sorun olduğunu anlatıyor ve her yerden umudu dik tutacak konuşmalar, bazen bir yemeğin içinden çıkan, bazen bir çocuğa okunan bir masaldan, şimdi onu okuyacağım size, bazen iki dostun sohbetinden, bunun nasıl çıkabileceğini bir manifesto şeklinde yazmış. Gerçekten bence böyle bakmak lazım bu kitaba. O kadar güzel ki bir kere kalpsiz bir dünyaya inat hep beraber diyor kitapta. Bugün hani son derece şey oldu, manalı oldu. Everest'in bir kitabını tanıtıyorum. Özellikle hani sosyal medyada başlamış ya böyle işte Everest'i protesto ediyorum. Vallahi niye ettiğini bir tartış bence güzel kardeşim. Edebilirsin de, acaba böyle bir hakkın da var. Hiç kimse de seni engelleyemez. Burada kitabın içinde bir yerde de bahsediyor. Ön sözde değil de sonrasında yazdığında, yani bu bir çeviri kitap, bir kere onu söyleyelim, çevirmenin de ismini anarak söyleyelim. Hani Ece Temel Kur'an ya ne alakası var diye neden İngilizce yazdığını anlatıyor. Ayşen Tekşen çevirmiş ama zaten beraber çalışmışlar belli, çünkü Ece Temel Kur'an'ın kendi cümleleri var içinde, onlar çeviriye gelen cümleler değil. Ece Temel Kur'an okurları anlayacaktır zaten. Kitabın ithaf cümlesi önemli. okurken neden önemli olduğunu kitabın içinde göreceksiniz zaten. Bazen çünkü onlar yazılır. Türkçe basım için bir mektup diye yazılıyor. Ya bu kitap neden? Bakın şu bölüm son derece önemli. Bu kitabı insana olan inancımı yitirmemek için yazdım. En önemli nedeni bu. Çünkü faşizm insana olan inancın tamamen ortadan kalkmasıdır. Eğer inancımızı kaybedersek bu rejime hem ahlaki hem de politik olarak kırmızı halı sermiş oluruz. İnsana inanmak, hep beraber bir şeyler yapabileceğimize, değiştirebileceğimize inanmak. Bu inancın kendisinin seslendirilmesi direnişin doğum anıdır. Tam burada anlatmaya çalıştığımız şey. Ve içinde bir bölüm, size bugün kitapla ilgili paylaşacağım bölüm. Son derece önemli bir bölüm. Neden? Şimdi bu bölümün önemini anlatan önce başka bir bölümü okuyacağım size. Sonra da bunun ne kadar devredilebilen bir şey olduğunu anlatmaya çalışacağım. Bizden önceki kuşakların dünyanın gerçeklerinden daha az korktukları zamanlarda neler yaşadıkları belleğimizden tamamen silinmişti. Kahire'nin Zamalek mahallesindeki evinde ama belki de o anıyı silmek imkansızdır dedim Ali'ye. Tahrir meydanındaki protestocularla konuşarak geçirdiğim uzun bir günün ardından Mısırlı ve Tunuslu yeni arkadaşlarımla yemek yiyordum. Ali ve karısı Ranva, son 10 yıldır gençleri dijital dünya konusunda eğitmek üzere kurulmuş bir platform olan Arab Digital Expression'ı yönetiyordu. Meydanda öne çıkan yeni aktivistlerin çoğu aslında onların eski öğrencileriydi. Günün olaylarını tartışacaktık ama kütüphanelerine göz atarken şaşırtıcı biçimde tanıdık bir şey gördüm. Aa, şu Samet Behrengi'nin Küçük Karabalığı mı? Annemin bana okuduğu ilk kitap. Ali, bu kitabı Filistin'de yayınlayan ilk kişi babamdı dedi, kırgın bir sesle. Ali ile birlikte hikayeyi anımsadık. Küçük Karabalık, büyük denizi keşfetmek için evden ayrılır. Yolculuğu sırasında çeşitli yaratıklarla karşılaşır. Sonunda bir pelikanın kesesine sıkışıp kalır. Orada bir sürü küçük balıkla tanışır ve birlikte savaşmak için onları örgütler. Güçlerini birleştirip kendilerini zalim pelikandan kurtarırlar. Derken sesimiz örtüştü. Çünkü hep beraber olduklarında küçük balıklar büyük balıklardan daha güçlüdür. Topraklarımızın benzer makus talihi yüzünden ortak gülüşümüz yorgundu. Ali'nin babası böyle kitaplar yayınladığı için işkence görmüştü. Annemse pelikanlarla savaşırken hapse girmişti. İki yetişkin, küçük karabalık olarak bir direniş hareketinin içinde beraberken, önceki kuşaktan bizim gibi insanların, büyük balığın küçük balığı yediği ya da pelikanların gücünün onları haklı kıldığı bir sisteme karşı çıktıkları için dünyanın her yerinde işkence gördüğü, öldürüldüğü, hapse atıldığı, sürgün edildiği yetmişlerin kanlı hikayelerini anımsamak tarihin ironik bir cilvesiydi. İşte buradaydık. Gerçekliği değiştirmek için birlikte yüzen, farklı ülkelerden iki insan. Sihir değil, gerçeklikti bu. Yıllar sonra Brüksel'de 9 yaşındaki Nova'ya uyku öncesi masalı olarak Küçük Karabalığı okuyordum. Kitap ona doğum günü hediyemdi. İşin tuhafı bu kitabı kendi kendime ilk okuyuşumdu. Hikaye hatırladığım kadar güzeldi ve Küçük Karabalığın pelikanı alt etmek için diğer küçük balıkları örgütlediği bölüm başta olmak üzere annemin canlandırmalı okumasını taklit etmeye çalışıyordum. Sonra birden okumadan önce kelimeleri tararken daha önce hiç duymadığım satırlarla karşılaştım. Küçük Karabalık bir daha eve hiç dönemedi ve kimse ondan haber alamadı. Nova için ürkütücü olabilecek buruk gülümsememi engelleyemedim ve okumayı kestim. Küçük balığım Nova hikayenin sonunu merak ediyordu. Sonra ne oldu? Küçük karabalık eve döndü ve büyük denizde gördüğü bütün o harika şeyleri anlattı. Bütün balıklar büyülenmişti. Anlaşılan annem, bundan 40 yıl önce hikayenin mutlu sonuna bittiği konusunda beni kandırmıştı. Bir çocuğun kaderini hikaye anlatıcısı olarak görevlendirmenin, onu büyüyü yakalamak üzere gerçekliğin kuyruğuna takılan bir insan olarak şekillendirmenin oldukça ustalıklı bir yoluydu bu. Büyüdüğünde Nova'nın gerçeklikten korkmayan, güçlünün değil, haklının yanında yer alan küçük bir balık olması umuduyla annemin yolundan gittim ve onun benim için hazırladığı mutlu sonu okumaya karar verdim. Ne de olsa büyü ve güzellik adına bir gol atalım diye gerçekliğin bize pas vermesi sık rastlanılan bir durum değildir. Fırsat olduğunda insan Maradona gibi, hatta Tanrı'nın eliyle vurmalı. Ben de Ali'nin babası ve annem gibi o gerçekliğin bir parçasıyım. Ama gerçeklik bize zalimlerin saltanatına kolayca bir gol atma şansı sunmadığında bile top sürme şansımız vardır. Gerçekliğin acısı ancak gerçekliğin kendisinde dindirilebilir. Söz konusu gerçeklik bir uyku öncesi masalı değil de dört başı mamur bir bela olduğunda bile. Bu satırlar son derece özel. Benim için de son derece özel. Çünkü benim de Samet Behrengi benim için çok önemli. Yazdıklarıyla, çizdikleriyle İran'da zulme uğramış, kendini din adına bir şeyler yaptıklarına ikna etmiş, din adına bir şeyleri pazarlayan insanların zulmüne uğrayıp taşla ezilerek öldürülmüş bir yazar. Demokrasi mücadelesinden vazgeçmemiş bir İran aydını. Samet Behrengi'nin yazdıkları, başta Küçük Karabalık olmak üzere yazdıkları benim de çocukluğumu aydınlatan kitaplardı. Sonra yıllar sonra daha okuma yazma öğrenmeden o çok küçükken, 3-4 yaşındayken olma bir kitap seti yaptım. O kitap setinin de başında Küçük Karabalık vardı. Bu bizim hikayelerimizin nasıl birlikte yürüdüğünü anlatıyor aslında. Dünyanın herhangi bir yerinde, uyku öncesinde Nova'nın dinlediği de, Tahrir Meydanı'nda Ali'nin de anlattığı, hepimizin mücadelesini anlatıyor. O mücadeleden yılmamamız gerektiğini anlatıyor. Hikayelerimiz çok benzer. Çünkü sorunlarımız çok benzer. Biz 6 yıldır burada ısrarla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Farklıyız, tartışabiliriz. Demin olduğu gibi işte. Farklı şeyler konuşabiliriz. Gerçekten çok değişebilir konuştuğumuz şeyler. Ama bizi ortaklaştıran şeylerin biri sorunlarımızsa, diğeri de o sorunlar karşısında göstereceğimiz irademiz olmak zorunda. Dünyanın farklı yerlerinde, yani Brüksel'de de, Mısır'da da, Kahire'de de aynı sorun yaşanırken, Türkiye'de de insanlar aynı sorun yaşarken, Küçük Karabalık bizim için bir referans olabiliyorsa, umut için de ortak bir referans aramamız çok sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Ben çok sevdim Ece Temel Kur'an'ın Hep Beraberini. Kalpsiz bir dünyaya inat yazmasını da çok sevdim özellikle. Bu bölümü de özellikle sizinle paylaşmak istedim. Çünkü eski yılı kapatıyoruz. Koca bir yıl geçti. Aslına bakarsanız sadece şurada değişen takvim yaprakları. Bakın. Ben az önce koçanını attım takvimin. Yeni takvimimi hazırladım. Nesim Vakfı'ndan her zaman olduğu gibi satın aldım takvimimi. Yine oradaki kardeşlerime bir destek olsun diye. Takvimden yeni bir yaprak kopartacağız kısmetse pazartesi günü. Ölmez sağ kalırsam burada olacağım. Değişen sadece takvim yaprağı olacak. Ama onun dışında bizim hayatlarımızda ne değişecek? O küçük karabalığın söylediği gibi karar verecek olan bizleriz. 2022 yılında İstiyorsak ki o pelikanın torbasından balık kurtulsun, küçük karabalık arkadaşlarıyla birlikte o tutsaklıktan kurtulsun, o zaman işte o mücadeleyi göstermek zorundayız hepimiz. Ece Temel Kur'an'da bunu yazmış zaten. Anlatmaya çalıştığı şey bu. Bu bir manifesto diye onun için özellikle söyledim. Okumanızı tavsiye ederim. Ben her yıl bütün dostlarıma, bütün sevdiklerime hep aynı şeyi dilerim. Gerçekten. Sağlık. Çünkü bilirim ki insan diye tanımlanan benim dostlarım, insan olduğu için birlikte yürüdüğüm, birlikte yürümekten zevk aldığım, keyif aldığım insanlar, dostlarım, kalanını halledecek şekilde gereken dirence de, onura da, gurura da, yaşam sevincine de, bilgiye de, birikime de sahiptir. Bu yıl da aynı şeyi diliyorum. Hepinize, hepimize sağlık, huzur. Ondan sonrasını halledecek direnç gücümüz de var, onurumuz da var, namusumuz, fikri namusumuz da var. Bunları yapabilmek için inancımız, kararlılığımız ve en önemlisi birlikteliğimiz de var. Umarım yeni yıl bütün sevdiklerinizle birlikte çok güzel şeyler getirir hepinize, hepimize, ülke olarak ve hepimiz küçük karabalık olmanın birleşen büyük bir balık olarak pelikanın o torbasının içinden kaçıp gidebilmenin yolunun aslında tamamen zihinlerimizden geçtiğini gösterir. Bu yılki birlikteliğimiz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gerçekten zor bir yıl oldu, çok sıkıntılı oldu, çok acayip şeyler yaşadık. Şu yayın boyunca konuştuğumuz saçmalıkları yaşadık. Çok ağır şeyler yaşadık. Ülke için dileğin ne diye sorarsan, adalet dilerim güzel kardeşim. Sadece adalet dilerim. Çünkü biliyorum ki bugün yaşadığım sorunların tamamının çözülme yolu adalet. Adalet gerçekleştiği zaman, insanlar adalet konusunda hemfikir oldukları zaman biz bunu çözeriz. Kalanında da biz sağlığımız olsun, huzurumuz olsun, kalanını halledebilecek durumdayız. Sevdiklerinizle birlikte hepinize çok güzel, sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde, bütün sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü, çok şık bir yıl diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Pazartesi sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam ben yeni yılın ilk yayını için burada olacağım. Siz de gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Ve aklınızdan eski yılda bitirmek üzere olduğumuz yılda olduğu gibi yeni yılda da çıkartmamanız gereken Çıkartmamanız gerektiğini düşündüm. O cümleyi söyleyerek bitirelim. Kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Mutlu yıllar diliyorum.